Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yine çok hızlı bir şekilde bir sonraki podcast haftası geldi. Artık konuların zamanını işaretlememi arkadaşlar beğenmiş. Böyle devam edeceğiz. Özellikle arkadaşlarımız şunu söyleyince fark ettim. Mini podcastler önden geldiği için bazen uzun podcast çıkınca bazı yerleri iki kere dinlemek gerekiyor. Zaten onu da değiştireceğim. Ona da bir ayar çekeceğim. Uzun podcast önden çıkacak. Mini olanlar daha sonra gelecek. O konuda tek sıkıntı mini podcastler biraz daha gündemini yitirmiş olacak. Ama düşündüğümüz zaman çok çok da acil gündem konuları yok zaten. Avustralyalı arkadaşımızla anlaştık. Deneme olarak bir iki tane İngilizce film tanıtım videosu gelecek. Biraz daha genişlememiz açısından. Çekim yapacağımız mekanı ayarladık. Mekana gidip baktım. Nasıl bir ışıklandırma yapacağımızı da kararlaştırdık. Detaya girmek istemiyorum ama gidip bakmam gerekiyordu diyeyim. Bu aralar lensin de gelmesi lazım. Umarım gelir. Kontak lensten bahsediyorum, yani canavar makyajı için oyuncumuza vereceğimiz. Bu esnada biz de ikinci bir makyaj denemesi yapacağız. Bu esnada da boş durmuyorum. Bol bol Idolog için deneme videoları çekiyorum. GoPro'yu sonunda telefondan daha iyi hale getirdik. Ayarlarını oynayarak yani. Trekkinglerde falan full GoPro kullanacağız büyük ihtimalle. Bir de şöyle bir fikrim var. Yeni bir DSLR ve telefoto lens almayı planlıyorum şu sahnemiz bitsin. Şöyle bir vlog çeşidi düşünüyorum. Nasıl olur sizce? Mesela bisiklette gidiyoruz Ala'da diyelim. O esnada tabii vlog devam ediyor. Çünkü arkadaşımızın kafasında GoPro takılı olacak. Benim sırtımdaki çantada da DSLR olacak. Sonra mesela ara ara güzel manzara olan yerlere duracağım. DSLR'ı çıkarıp karşı yakadaki mesela fabrikaları, orayı bilenler bilir, tam cyberpunk. Orası tam cyberpunk bir ortam zaten. Özellikle bulutlu olduğu zaman. O uzaktaki fabrikaları DSLR'dan çekmeye başlayacağım. Ve onu çekerken görüntü oraya geçecek. Çünkü şu anda görüntüleri senkronlamak çok kolay artık. Yeni yazılımlarla. Görüntü oraya geçecek. Ben köşeye küçük olarak geçeceğim. Çekim yapacağım. Çekim bittikten sonra devam edeceğim. Mesela GoPro'ya geri dönecek. Sonrasında ben yine DSLR'la bir şey çektiğim zaman yine görüntü oraya geçecek. Bunu ileride yurt dışı gezi videoları yaparken de kullanabiliriz. Genelde iki kişi olacağız çünkü. Eşimin DSLR'ı Ronin'i falan taşımasına imkan yok. O GoPro ile beni çekerken ben bir yandan güzel yerleri DSLR'la çekeceğim. Böyle bir Idolog yapacağız. Güzel olmaz mı? Bence baya güzel bir şey çıkar ortaya. Bu arada tabii Amiga videomuzda da az da olsa ilerledik. Bir iki oyun daha temizledim. Geriye sanırım 3 oyun kaldı. Vakit buldukça onların da üzerinden geçiyorum. Bu arada unutmadan SCP biliyorsunuz gelmiyor bir süredir. Ancak kayıt yapıyorum ben. Tek farkı çok uzun SCP'ler olduğu için çok fazla vakit harcamak istemiyorum. Parça parça okuyorum o yüzden. Bütün parçalar bittikten sonra editöre yollayacağım. Büyük ihtimalle haftaya bir tane SCP'miz olacak ve uzun olacak. Hikayeleri belki merak ediyorsunuzdur. Hazır bitmiş iki tane aslında hikaye var. Onların da editi olması lazım. Şimdi editör arkadaşa zaten söyledim. Bir süre artık SCP ya da Cryptid metni yollama diye. Elimdeki her şeyi temizlemek istiyorum çünkü. Ondan sonra devam ederiz. Evet, seyircilerimin arasında iki grup var arkadaşlar. Birinci grup daha çeşitli konuşmamı istiyor. Sürekli siyasilerin birbirine atar yapmasını konuşmamı istemiyor. İkinci grup da bunlar gündem konuları, ne bileyim Amerika'da olan bir gamer tartışma konusundan daha önemli şeklinde konuşuyor. Ha bir de tabii tekrara düşüyorsun diyenler oluyor ama sürekli birbirinin aynısı konuları soruyor insanlar. Sonuç olarak bazı arkadaşları tatmin edemeyeceğiz ama ben kendim ne tür bir podcast dinlemek isterim diye düşünüp ona göre konu seçmeye devam edeceğim. Çünkü benim esas istediğim, daha önce de söylemiştim, seyircilerimizin biraz kafa dağıtması, biraz hoşça vakit geçirmesi, yani bir iş yaparken daha da kurulması değil. Bunu yapan bir sürü köşe yazarı var. Adam doğru söylüyor diyorsunuz ama kuruldukça kuruluyorsunuz. Bir noktadan sonra okuyasınız gelmiyor. O yüzden arkadaşlar birçok konuyu okumuyorum. Çünkü ekleyecek pek bir şey yok bununla ilgili. Evet, birkaç arkadaşımız siyasetle ilgili bir soru sormuş. Özgün Balı demiş ki Efe abi selam. İktidarın bu kadar güç kaybettiği bir zamanda ve iktidardan inme ihtimallerinin en yüksek olduğu şu zamanlarda bir sürü yeni muhalefet partisi açılmasına ne diyorsun? Muharrem İnce iktidarın talimatıyla muhalefetin oyunu bölecek ve bizim abileri iktidarda tutacak bir parti kuruyor gibi geliyor bana. Bu konuda fikirlerini merak ediyorum. Yine Slope Müzik, İnce'nin yeni parti kurması ve birinci olacağız iddiası demiş. Emre Koyunoğlu artı birlemiş. İlginç bir hareket arkadaşlar. Önce haberini okuyalım. Evet, İnce'nin yeni parti kuracağını söylediği iddia ediliyor. Bununla ilgili röportaj yapıldığı söylüyor ama o ona söylemiş, o ona söylemiş. 3 tane falan haber bakmak zorunda kaldım. Çünkü birisi diyor ki bilmem kimin haberine göre. Onu açıyorsun. O diyor ki güvendiğim bir arkadaşımın söylediği üzerine falan. Neyse, sonuç olarak bu duyumlar neler? CHP'den ayrılacak mısınız demiş. Evet diye cevap vermiş. Parti kuracak mısınız? Evet, yeni yüzlerle parti kuracağım. Ne zamana kadar partiyi kurmayı planlıyorsunuz? Yılbaşına kadar partimizi kurmuş olacağız. Niçin parti kurma ihtiyacı duydunuz? Türkiye'nin gidişatından memnun değilim. Cumhuriyetin kazanımlarını yok ediyorlar. İktidardan da muhalefetten de memnun değilim. Türkiye'ye yeni bir çıkış yolu lazım. Birinci parti olma iddiasıyla yola çıkıyoruz. Dostlarla, ittifaklarla değil, kendi partimizle birinci olmak, Türkiye'yi yönetmek istiyorum. Kılıçdaroğlu dostlarla birlikte iktidara geleceğini söylüyor. Kendi partisindeki dostlarını unutmuş olan Kılıçdaroğlu mu dostlarıyla iktidar olacakmış? Uzak dostlarına bakacağına, partideki dostlarına el atmalı. Bu haliyle CHP umut olamıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde önemli bir başarısı var. Bunu dikkate almıyor musunuz? Son yerel seçimdeki başarı ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de CHP'nin başarısıdır. Bu başarı adayların ve Kürtlerin başarısıdır. Kürtler bize bu seçimi hediye etti. Dın dın dın dın dın dın dın. İşte bu yüzden kaybedeceksin. Ama Kürtlere bir teşekkür bile edemediler. Neden kaybedeceksin? Çünkü hala bak, hala yeni yüzler diyorsunuz. Bunu yeni parti açan herkese söylüyorum. Biri Şifa Partisi açar, biri Taharet Partisi açar. Sizin açtığınız partinin adı da Elit Partisi olur herhalde. Nasıl bir kadroyla çıkacaksınız? Siyasette yeni yüzlerle yola çıkacağız. Yepyeni, alanında uzman, daha önce siyaset yapmamış, memleket sevdalısı bir hayır. Hayır, sana garanti veriyorum ki yepyeni olmayacak o adamlar. Yani sağ, sol, ırklara yaranmaya çalışma, dine vesaireye yaranmaya çalışma değil. Yeni yüzlerle, yeni yöntemlerle diyorsan yapacağın iş aslında çok kolay. Çıkacaksın, diyeceksin ki ülkenin sorunları şu, şu, şu, şu, şu. Ama sadece bu değil. Çözüm olarak da şunları, şunları, şunları yapacağız. Şu uygulamaları yapacağız. Bundan önce Cumhurbaşkanı adayı oldun. Ancak verdiğin vaatler her politikacıdan farksızdı. Elinize şu kadar para vereceğiz. Şu kadar maaş bağlayacağız. Maaşları şu kadar arttıracağız. Bunlara kimse inanmıyor ki. Çünkü bütün siyasetçiler aynı şeyi söylüyor zaten. Bütün siyasetçiler arttıracağız diyor. Bizim mahalledeki uzun abi de diyordu. Asgari ücreti şuraya çıkartacağız. Ondan sonra seçimi kazandı. Çıkarttı gerçekten. Neden? Çünkü sigorta primlerine geçirdi. Sigorta primlerine geçirdi. Sigorta primleri 200 lira falan böyle arttı bir seferde. Oradan geçirdi. Oradan aldığı parayla da asgari ücreti arttırdı. Halkın bu laflara karnı tok ki. Ve herkes bunu yapacak. Biliyorlar senin de mesela bu sözlerini ya hiç tutmayacağını ya da tutsan bile başka bir yerden alıp oraya aktaracağını biliyorlar. Bunların olmayacağını biliyorum. Yani mesela ben aday olsam, ben Cumhurbaşkanı adayı olsam neler derim? Daha önceden zaten konuşmuştuk. Somut şeyler. Mesela şu an ekonomimiz çok kötü. Sisteme para girmesi lazım. Sisteme para girmesi için diyelim 5 yıldızlı otellere sadece zenginlerin girebileceği kumarhaneler ve yurt dışından da. Buradan çok ciddi paralar gelecek. Sistemin içine çok ciddi paralar girecek. Bunun haricinde mesela hani diyoruz ya iş alanları sağlayacağız. Ama iş alanları sağlayacağız derken neyi kastediyoruz? Mesela bölge belirleyeceksin. Şu bölgeye biz Arçelik'le konuştuk, Beko'yla konuştuk mesela, anlaştık. Şu bölgeye bir adet fabrika yapılacak gibi. Ya da yerli araba üretilecek. Nasıl üretilecek? Dizaynını şuradan aldık. Dizaynı bu olacak. Bu dizaynı alacağız. Fabrikamız şuraya kurulacak. Bunun gideri şu kadar. Bu gideri de şuradan karşılayacağız. Ve bu şu kadar kişiye iş olanağı sağlayacak. Mesela anlayamadığım şey, hiç kimsenin konuşmadığı. Büyük ihtimal sen de konuşmayacaksın. Diğer arkadaşlar da konuşmayacak. Milletvekilleri niye bu kadar aşırı maaş alıyor? Milletvekilleri neden 2 sene, hala öyle mi o kural? 2 sene vekillik yapınca emekli olabiliyorlar. Hayatlarının sonuna kadar ciddi paralar alıyorlar. Bunlar israf değil mi? Halkın bu kadar az para aldığı yerde sen de çıkıp söylemiştin. İşte filanca yerde insanlar açlıktan intihar etti. Filanca yerde insanlar evsiz oldukları için soğuktan donarak öldü. Başka adaylar da bunu söylüyor. Tamam ama böyle bir yerde milletvekillerinin maaşları ve diğerlerinin de milletvekili, bakan vesaire, bu insanların maaşları neden bu kadar yüksek, aşırı yüksek? Bunlar şu seviyeye indirilecek. Bunu neden çıkıp kimse demiyor? Neden demiyor ya? En birinci, yani muhalefetin birinci olarak söylemesi gereken bu. Hala çıkıp diyorsun ki yok Kürtlere teşekkür ederim. Bu yüzden olmuyor işte. Bu yüzden olmuyor. Bak ben filmci olmak istiyorum. Siyasete atılmak istemiyorum. Şu işi yapın. Şu işi oldurun yani. Ben kendi hayatımı feda etmek istemiyorum. Bencil bir adamım çünkü. Film çekmek istiyorum. Oradan böyle ünlü falan olmak istiyorum. Bana çizmeyi giydirmeyin. Evet, her neyse, bunları görebilecek miyiz? Göreceğiz. Peki Muharrem İnce'nin yeni parti kurması sizce iyi mi kötü mü? Ben karar veremedim açıkçası. Sadece patlamış mısırımı aldım, seyrediyorum. Diyorum ya, siyaset konuşmayı sevmememin sebeplerinden bir tanesi birçok şeyin tiyatro olması zaten. Yani aslında milletin birbirine atarını biz burada konuştuğumuz zaman, yorumladığımız zaman pro wrestling'i gerçek güreşmiş gibi yorumlamak gibi geliyor bana. Abi Undertaker son maçta kazandı ama yani rahat kazanamadı, zorlandı biliyor musun? Böyle giderse bu performansla bir sonraki maçta kaybeder bence. Özellikle sandalyelerde sıkıntı, sandalye saldırılarında sıkıntı yaşıyor. Bu arada Undertaker'cı gençlik şimdi üniversiteli oldu değil mi? Geçen gün düşündüm, Justin Bieber'cılar da onu diyorduk ya gelecekte olacak diye, oldu. Justin Bieber'cı doktor, diş hekimi, mühendis falan oldu. Onlar büyüdü yani. Olayın iki yüzü var. Yeni parti olayının iki yüzü var. Birincisi, oyları böler diyorlar. Doğru, oyları böler. Ve hatta bizim mahalledeki bir abiyle konuştu diyorlar. Hatta onunla konuştuğu için, onun talimatıyla oyları bölmek için bu partiyi kuruyor diyorlar. Diyorum ya, hepsi olabilir. Hepsi olabilir yani. Ancak şöyle de bir şey var. Kılıçdaroğlu için de aynı şeyi söyleyebiliriz aslında. Çünkü adam kaybettiği halde oturdu kalkmıyor. Buna isyan eden İnce belki yeni parti kurmuş olabilir. Ama şöyle de bir şey var. Son dönemde adamlar ölü topraklarını üzerlerinden attılar. Hani şey derler ya, rahat zamanlar zayıf insanları yaratır. Ben o dönemleri gördüm. Sonra zayıf insanlar kötü zamanları yaratır. Ben o dönemleri de gördüm. Kötü zamanlar güçlü insanları yaratır. Acaba orada mıyız diyorum. Çünkü 10 sene önceki CHP'nin bu kadar çok büyük şehir alması imkansızdı. Akılları başlarına belki geldi mi diye düşünüyorum. Öyle olunca da biliyorsunuz bizim mahalledeki abiler panik yaptı. Panik yaptıkları da şu anda görülüyor yani. Öyle olunca da oyları bölmek için böyle bir olaya mı girdiler? Bir soru daha. CHP'nin adayını beğenmediniz diyelim. İnce'ye oy verir misiniz? Evet, bu da son sorumdu. Çok da dediğim gibi konuşulacak bir şey yok. Neyin tiyatro neyin gerçek olduğunu bilmiyoruz. Seçim yaklaşsın, hashtag ECHP Mansur Yavaş'ı aday yap şeklinde paylaşım yapacağım. Sanırım şu anda en çok şansı olan ve benim de en çok saygı duyduğum CHP'nin içinde kişi o. Umarız o zamana kadar bizi üzecek şeyler yapmaz. Evet, haftanın şiddet köşesi. Sürekli kafadan köşe uyduruyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, sürekli filanca ünlü sevgilisiyle kavga etti. O onun kafasına vazo attı. O ona tokat attı. Öteki ona yumruk attı. O onun saçını çekti. Hatta o evlendikten sonra sürekli eleştiriler yaptı. Ekonomik olarak baskı yaptı. Kısacası söz konusu ünlüler olunca insanlar da kavga haberlerini, şiddet içerikli dramaları çok sevdiği için en ufak olaylar bile çok önemli habermiş gibi yansıtılıyor. Tabii bir şey demiyorum, bize malzeme çıkıyor. Ben sonuçta haberci değilim. Amacım da haber vermek değil, insanların burada kafa dağıtması. Bunları görünce aklıma benim küçüklüğümde ve hatta ben doğmadan önce yaşamış olan ünlülerin bazen sevgililerine, genel olarak eşlerine uyguladıkları şiddet. Bunlardan bir derleme yapmak istedim. Ben birkaç tanesini biliyordum. Seyircilerimize de sordum. Onlar da yardımcı oldular. Bunlar hakkında konuşalım arkadaşlar isterseniz. Zamanında eşini sağlam dövmüş ünlüler listesi. Birinci sırada pek beklemediğim Cüneyt Arkın var. Bakalım ne yapmış? Anladığım kadarıyla düzenli olan bir şey değilmiş. Direkt 3 Şubat 1968'in Tercüman gazetesinden okuyorum. O zamanlar Türkçeler ne kadar düzgünmüş gazetede. Bir arkadaşıyla beraber kayınpederinin evini basan ve eşini döven film artisti Cüneyt Arkın oldu bir defa dedi. Dikkat, film değil, hakikattır. Cüneyt Arkın tabanca çekti, kayınpederinin evini bastı, eşini dövdü. Türk filmlerinin eli tabancalı, bıçaklı, sert erkeği Cüneyt Arkın filmlerde canlandırdığı şekilde tabanca ve bıçakla kayınpederinin evini basmış. Karısını döverek çocuğunu kaçırmak istemiştir. Film setlerinde yapılan rollerden hiçbir farkı bulunmayan olayda Cüneyt Arkın'a filmlerde karşılıklı dövüştüğü arkadaşı Adnan Mersinli bıçağıyla yardımcı olmuştur. Olaydan sonra Fındıkzade'deki evinde sinir krizleri geçirirken yakalanan Cüneyt Arkın suçüstü mahkemesine sevk edilmiştir. Yerde mi yakalamışlar? Olay önceki gece spor ve sergi sarayında düzenlenen bir müzikli eğlence programı ile başlamıştır. 6 yıl önce tıp fakültesinde öğrenciyken evlendiği eşi Güler'le sergi sarayında buluşmak için randevu veren Cüneyt Arkın, diğer adıyla Fahrettin Cürekli Batur, kızımı özledim, görmek istiyorum demiştir. Eşi de kendisine eğlenceden sonra sergi sarayı kapısında buluşup beraberce evlerine gitmelerini teklif etmiştir. Ancak sergi sarayının önünde verilen randevuda Cüneyt Arkın'la eşi buluşamamıştır. Cüneyt Arkın buradan doğruca 14 aylık kızının bulunduğu Emin Ali Paşa sokaktaki kayınpederi Reşit Miçav'ın evine gitmiş. Burada bitiyor. Devamı sayfa 7, sü 3'te. Cümlenin ortasında kesmeseydiniz bari. Bizde en azından bu yok. Reşit Miçav'ın evine gitmiş. Kesme işareti. Kelimenin ya ne cümlenin ortası? Kelimenin ortası. Şimdi en azından cümleyi bitiriyorlar. Devamını gör, devamını gör, devamını gör. Evet, bunun hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle anladığım kadarıyla tek bir olay. Bundan başka göremedim Cüneyt Arkın'la ilgili. İkincisi, Cüneyt Arkın'ın eski filmlerinde kadın tokatlama sahneleri olur. Ve bunu kötü bir anlamda falan yapmazlar. Bir film seyretmiştik ya. Kız kardeşini kötü bir erkekle yatakta basıyor. Öyle bir tokat atıyor ki kız kardeşi camdan aşağı uçup ölüyor. Bir de röportajlarına bakarsanız çok garip, ego yüksek röportajları var. Bana garip gelmişti açıkçası. Röportajlar az da olsa insanın kimliğiyle ilgili bazı ipuçları verebiliyor. Cüneyt Arkın'a sorduklarında mesela işte benim yerimi dolduramazlar. Yok şu kadar fırın ekmek yemeye lazım. Tamam, doğru bile olsa söylemen doğru değil yani buna. Hoş bir hareket değil. Steven Seagal'le de öyle röportajlar var ya. Seagal uçmuş ama yani. Ama mesela bakıyorsun Scott Atkins'e tam tersi. Adamın o Yuri Boyka karakteriyle hiçbir alakası yok. O kadar düzgün konuşan bir adam ki. Efendi, oturmasını kalkmasını bilen. Çok garip, kafa karıştırıcı eski sanatçılardan özellikle röportajlar görmüştüm. Kemal Sunal'la ilgili de vardı. Kemal Sunal yaşlandıktan sonra, normalde kendisini severiz aslında filmlerini falan. Yaşlandığı zaman hani o şey vardı ya, Star'da dizilerde falan oynuyordu bir ara. O dönemlerde kendisiyle röportaj yapılıyor. Şimdiki sanatçıları nasıl buluyorsunuz falan diye. İşte yeniler gerçek sanatçı değil, gerçek sanatçı biziz bilmem ne. Bir sürü diss atıyor. Şaşırmıştım gerçekten. Bu iki türlü ünlü de aslında bana bazı şeyler öğretiyor. Nasıl olunması gerektiğini de öğretiyor. Nasıl olunmaması gerektiğini de öğretiyor. Çünkü bir de alçak gönüllülük, yapmacıklık seviyesine de gelebiliyor ya. Onu da anlayabiliyorsun yani. Adamı malikanesinden çıkarıp röportaja götürüyorsun mesela. Orada işte fakir insanların hali falan deyince gözünü böyle 550 derece geriye yuvarlamak istiyorsun. O konuda güzel örnek Robert Downey Jr. Adam neyse onun olduğunu söylüyor işte, parti çocuğu. Saygı duyuyorsun adama. Sanki biz zengin olsak sabah akşam evsiz doyuracağız. Biz de gidip en iyi yerden ev alacağız kendimize. Artistlik yapmaya gerek yok yani. Bunun da uç versiyonu Charlie Sheen. Charlie Sheen röportajlarında da adamın kokodan beyni yanmış yani, onu görüyorsun. Uçmuş herif. O kadar da parti iyi değil. Robert Downey Jr.'ınki kadar yeterli. Gelelim Dayakların İmparatoru İbrahim Tatlıses'e. Perihan Savaş ne demiş? Kızına hamileyken İbrahim Tatlıses kendisini aldatmış ve bunu öğrenmiş. İhaneti öğrendiğimde üzüntüden 15 gün hastanede yattım. 4 aylıklı kızım kaybediyordum, kızımı ben dedi. Gördüğü şiddet nedeniyle affetmediğini söyleyen Perihan Savaş, vururdu, hep vururdu. Sadece bana değil, herkesi vururdu. Onu Allah affetsin, artık benim için herhangi birisinden farkı yok demiş. Burada eski bir gazete haberi var. Kendisini dövdüğü iddiası kızının babası olan İbrahim Tatlıses'i mahkemeye veren Perihan Savaş. İkisi de duruşmaya gelmedi. Oyuncu Deniz Akbulut, onun İbrahim Tatlıses'le bir olayı. Kendisini odasına çağırıyor İbrahim Tatlıses. Buyurun İbrahim Bey dedim. Ben senden çok hoşlandım dedi ve beni yatağa doğru itti. Heyecanlandım, panik oldum. Titremeye başladım, genç bir kadınım. Kendimi bırakabilirdim kollarına. Şöyle bir yüzünü elledim. İbrahim Bey sakallarınız çıkmış demiş. Hemen aldırayım diye karşılık verdi. Adamlarına söyledi gidin bana tıraş bıçağı alın, tıraş olacağım. O esnada da kaçmış. Derya ile tartıştı, Asena'yı dövdü. Asena ile samimi dans görüntülerinin yayınlanması üzerine oğlu İdo'dan tepki gören Derya Tuna ile de kavga eden İbrahim Tatlıses sinirini dansözü döverek çıkardı. Yalnız Google'a İbrahim Tatlıses dövdü yazdım, yazmaz olaydım. Bunun için özel bir arşiv lazım. Derya Tuna ile kavga eden Tatlıses sinirlenerek geri döndüğü Asena'yı patakladı. Başka bir iddiaya göre Tatlıses ve Asena zaman zaman gazinoda tartışıyor. Bu kavgalar sırasında da cam çerçeve iniyordu. Tatlıses, Derya Tuna'nın hastane odasından hakaretler yağdırarak kovduğu Ayşegül Yıldız ile evlendi. Abi bu kaç kişiyle evlendi? Hayda. Derya Tuna ile evliyim iken Asena ile birlikte, ancak bu dönemde Tatlıses hayatına bir güzellik yarışmasına katılmak için Bursa'dan İstanbul'a gelen Ayşegül Yıldız'ı sokunca olanlar oldu. Derya Tuna, Asena ve Ayşegül Yıldız arasında büyük kavgalar yaşandı. Hatta Asena o yıllarda Ayşegül Yıldız'ın Oyak sitesindeki dairesini bastı ve ağzı burnu kanlar içine kalana kadar dövdü. Bunu da Ayşegül'ü bir güzel dövdüm diye itiraf etti. Bu kavganın ardından Tatlıses'e ya Ayşegül ya ben diyen Asena aldığı şu cevapla şoke oldu. Ben hiçbirinizden vazgeçemiyorum, birlikte yaşayacaksınız. Dediği gibi de oldu. Üçünden de vazgeçememiş. Ha, o yüzden mi imparator diyorlar acaba adama? Asena 2003 yılında bu ilişkiyi bitiriyorum artık geri dönüşü yok diyerek beraberliğini sonlandırdı. Ayrılık kararına kısa bir süre sonra da sağ bacağından vuruldu. Ayşegül Yıldız Gülen taraf oldu yazmışlar. Bence Asena Gülen taraf oldu. Bacağından vurularak kurtulmuş. Gülen taraf derken evlendiği için mi Gülen taraf? Oho, eski gazete arşivi. İbo yine eline hakim olamadı. Uzun sürede birlikte yaşadığı Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in dayaklarına daha fazla dayanamayınca oğlu İdo'yu, İbrahim mi yani? Oğlu İbrahim'i de alarak annesinin evine gitti. İbrahim Tatlıses dünya görüşünü Tan'a anlattı. Kadın dediğin dayak değmeli. Şimdi arkadaşlar, hani çıkıp da diyoruz ya kadına şiddet falan, cani İbrahim Tatlıses falan hepsini diyebiliriz ama adam bunu söylemiş. Adam bunu söyledikten sonra sen onun yanına gidiyorsan sen öyle bir hayatı yaşayan birisin. Hani hak ediyorsun falan demiyorum ya da ağlama da demiyorum. Öyle bir hayatı tercih etmiş birisin. Tercihine saygı duyuyorum. Neyse, of. Rabbit hole lafının anlamını biliyor musunuz arkadaşlar? Tavşan deliği. Yani bir konunun yüzeyini biraz bir araştırayım deyince dallanmış budaklanmış bir sürü tünel buluyorsun. Biz bu İbrahim Tatlıses dayakları rabbit hole'undan geriye çıkalım. Ben bir nefes alayım, su içeyim. Ondan sonra başka bir dövüş sanatçısı olan Müslüm Baba'ya geleceğiz. Skandal itiraf. Muhterem Nur, Müslüm Gürses'ten şiddet nokta nokta nokta. İyi de 2018'de. O zaman zaten Müslüm filmi çıkmamış mıydı? Orada da zaten belirtiyorlardı. Muhterem Nur dediğine göre gençken tecavüze uğramış. Çocukluğu hep ağlayarak geçmiş. Hiç mutlu oldunuz mu diye soruyorlar. Tabii Müslüm ile geçen her günüm güzeldi diyor. Müslüm Gürses'ten de şiddet gören Nur yaşadığı o anları da şöyle anlattı. İçtiğinde evet, kaburgalarımı kırıyor, saçlarımı eline doluyor. Ama sonra kendine gelince çok üzülüyordu. Elim kırılsaydı yapmasaydım diyordu. O elim kırılsın dediğinde benim içim sızlıyordu. Olsun diyordum. Kafamı gözümü de kırsa ben bunu düzelteceğim. Öfkesini o acı şarkılar eşliğinde içtiği içkinin nedenini anlıyordum. Müslüm'ün hikayesi dramatikti. Ben onu bırakmayacaktım. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Böyle kadınlar var gerçekten. Olsun dövsün ne yapayım diyen. Dövmeyen bir, yani hem iyi olan hem de dövmeyen bir kocanın olabileceğini düşünmüyorlar büyük ihtimalle. Ya da bazı kişiler özellikle karakteri kırılmış insanlara yöneliyor onları bir şekilde düzeltebilmek için. Veya acıyor mu diyelim artık? Üzülüyor mu? İlginç, çok ilginç kafalar. Bazen diyoruz ya, dayak yemeği karşısındaki erkeğin güç gösterisi olarak gören kadınlar da var. Var yani, yapacak bir şey yok. Tek bir soru, böyle olduğunu bildiğiniz bir çiftin kocası karısını dövüyor, müdahale eder misiniz yoksa onlar böyle hard seviyor deyip bırakır mısınız? Ben bırakırım büyük ihtimalle. Yeşilçam'ın Kadın Döven Erkekleri diye bir makale var Habertürk'te. Haftaya Bakış dergisi. Haftaya Bakış gözü mor bir şekilde Perihan Savaş bakıyor. 2020'ye bakıyor herhalde. Haşin erkek Fikret Hakan, hafif müzik sanatçısı eşi Hümeyra'ya attığı dayak hala anılarda. Büyük ihtimalle hafif müzik diye dövmüştür. Sadri Alışık'ın Çolpan İlhan'ı içip içip dövdüğü biliniyor yazmışlar. Ama herhangi bir haber bulamadım bununla ilgili. Kartal Tibet kadın dergilerinde kadınları dövmenin zorunluluğu üzerine felsefeler kuracak denli dayak meraklısı yazmış. Lol. Burada tabii çirkin kral da var. Anılarında ilk karısı Nebahat Çehri'yi nasıl yatağından tekmelerle uyandırıp sonrasında pişman olduğunu yazmış. Bir insan bir anlık öfkeyle yatağından nasıl tekmelerle uyandırır ki birini? Yazan çirkin kral Yılmaz Güney'den başlayarak Türk beyaz perdesi nice vurduğu yerden ses getiren jön yetiştirdi. Görüyorsunuz arkadaşlar, çirkin kral lafı tipinden kaynaklanmıyormuş. Kral lakabı da bir sürü soytarısı olduğu için. Özellikle eski fotoğraflarda bunu görüyorum. Şimdi burada karşımda bir ünlü erkeğin ve karısının fotoğrafı var. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Buna benzer çok fotoğraf gördüm. Maalesef bizim yolda çok gördüğümüz pamuk gibi bir kızla bir adamın birlikte olması ve bizim gibi nerd tiplerin buna isyan etmesi. Neden? Çünkü daha önce demiştik ya, alfa erkek, haşin erkek bize bakıyor işte, aa sen arkadaş olarak iyisin. Sen sigara içmiyorsun, o yüzden sen daha çocuksun. Bak bunlar olgun erkek. Sen atarlı giderli konuşmuyorsun, bağırıp çağırmıyorsun, o yüzden bunlar olgun erkek diye bu insanları tercih etmesi. Yani biz daha iyi bir insan nasıl olabiliriz diye sürekli uğraşırken bu kişilerin geri evrimleşmiş insanlara gitmesi, homo erectuslara gitmesi. Bayanlar çok büyük ihtimalle kızıyordur bizim bu sözlerimize. Yani bu tür kadınlar dayak yediği zaman üzülmüyoruz dememize kızıyorlardır büyük ihtimalle ama bizim yerimizde olduğunuzu düşünün. Boktan bir durum. Yani o mağara adamı dönemimizden kalma olan içgüdülerden kurtulamamış bazı bayanlar mağara adamına benzeyen erkekleri işte organik erkek, doğal erkek, haşin erkek, bağırıyor bu daha erkek, sigara içiyor bu daha erkek, alkol tüketiyor bu daha erkek deyip bunlara gittikten sonra bir de şu çok kötü ya. Aptal güzel kız. Aptal güzel kız toplumumuzun kanayan, tamam toplumumuz olmasa bile erkeklerin kanayan yarası. Keşke güzel olmasan. Güzel olmasan hiç sıkıntı yok. Vallahi bak, güzel olmasan hiç sıkıntı yok. Tercihine saygı duyuyorum derim, başka tarafa bakarım. Bir de güzelsin ama sorun orada. Toplumumuzun en büyük kanayan yaralarından biri olan aptal güzel kız sorunu. Bu neyden kaynaklanıyor acaba? Yani bu kadar çok olmasının sebebi ne acaba? Az güzel kız olduğu için bizim memlekette, gerçekten sağlam güzel olunca beyin kullanmaya ihtiyaç duymamasından dolayı mı? Çünkü harbiden de Zümrüt'ü Anka kuşu gibi. Gak diyor et veriyorlar, guk diyor su veriyorlar. Et derken sırf bu sebepten ben isyan edip yabancı kız aramaya başlamıştım. Tabii ki bu bir kural değil, bunun farkındayım. Ama genetik olarak o tür yerlerde, yani Rusya ya da Balkanlar, bu tür yerlerde genetik havuzdan kaynaklanıyor olabilir. Daha çok güzel kız olduğu için aynısından çok olduğu zaman biraz da alçak gönüllülük geliyor onunla birlikte gibi düşünüyorum. O zamanlar ciddi ciddi bunu düşünüyordum. Abi herhalde bizim burada güzel olup da ızdırap olmayan kız yok, bulamadım diye düşünüyorum. Şu an bugün bunun doğru olmadığını biliyorum. Ama yine de yüzdeye vurursak bilemiyorum. Evet, Yılmaz Güney'e dönecek olursak, genelde seyircilerim de soruyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yılmaz Güney deyip duruyorsun, ne yapmış bu adam diye. Bakalım onunla ilgili de konuşalım ve tavşan deliğimizden geri çıkalım. 30 yıllık arkadaşı Yılmaz Güney'in eşi Nebahat Çehri'yi öldüresiye dövdüğünü yazmış. Kadına el kaldırmanın zavallılık olduğunu söyleyen ünlü sanatçı. Valla işte herkes böyle düşünmüyor. Bazısı da haşin erkek diyor. Bana göre bir erkek kadına el kaldırıyorsa zayıf karakterli, kompleksi ve zavallıdır. Oo, bir şey diyeceğim, bence de doğru. Öfke patlaması sonucunda bazılarının yaptığı. Tabii ki o da doğru değil ama öfke patlaması sonucunda bunu yapan insanlar var. Ancak bir de bunu sürekli hale getiren kişiler var. Özellikle o kişiler. Yani bence hepsi için doğru bu. O zamanlar henüz evrimleşememişiz. Şimdiki sanatçılar neyse ki bu kadar böyle düzenli bir şekilde insanları tokatlamıyor. O zamanlar bunlar kral gibiydi çünkü. Bunlara karşı, yani bazı ünlülere karşı hiçbir şey denemiyordu. Çok ünlü, çok güçlü, zengin kişilerdi. Neler demiş? Güney, Can isimli bir kadınla birlikteyken aynı zamanda Nebahat Çehri ile de birlikteydi. Can Güney ile evlenmek istiyordu ama Güney Nebahat Çehri ile evlenmek istiyordu. Nebahat Çehri'ye ne zaman uğrasam ağzı burnu kan içinde, durmadan Yılmaz'dan dayak yiyen bir kadın. Bir bakıyorsun birkaç gün iyi gidiyor ama çok geçmeden yine dayak faslı başlıyor. Yılmaz önce kamerayı yerleştirdi. Nebahat'i yanına giderek şu bardağı al, karşıya geç, kafanın üstüne koy dedi. Nebahat büyük bir şaşkınlıkla anlamadım dedi, ancak Yılmaz ısrar etti. Olur olmaz derken Nebahat çaresiz dediğini yapmak zorunda kaldı. Duvarın önüne gidip bardağı kafasına koyup beklemeye başladı. Setteki herkes bunun şaka olduğunu sandı, ancak iş ciddileşince nefesler kesildi. Herkes dehşet içinde Yılmaz'a bakmaya başladı. O gayet sakindi. Kameraya motor dedi. Kamera çalışmaya başlayınca uzatmışlar çok. Sonuç itibariyle ilk sefer ateş ediyor. Kurşun bardağı ıskalamış. İkinci sefer kurşun Nebahat'in başındaki bardağı isabet etti. İyi de bardağı isabet etse bile cam fırlayıp neyse. Nebahat koşarak Yılmaz'a sarıldı ve ağlamaya başladı. İşte bence senin sorunun burada. Herkes bir oh çekerken Erol Günaydın ve Tuncel Kurtiz'in elindeki bardaklara da Yılmaz ateş etti. Sonucunu söylememişler ama. Şimdi böyle güzel bir insan hakimi öldürdü diyorlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, açılım döneminde Aydın Doğan medyası Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'i aklamaya çalışıyordu. Bu aklama çalışmalarından bir tanesi de Yılmaz Güney aslında o hakimi öldürmedi. Çok delikanlı bir adam olduğu için başkası öldürdü, o üstüne aldı. İkinci aklama çalışmaları da Ahmet Kaya'nın önünde fotoğraf çektirdiği Kürdistan haritası Photoshop'tu. Photoshop yokken çektirdi ama olsun, Photoshop'tu. Size diyorum, açılım dönemi en kötü dönemimizdi. Bugün o kadar kötü değil. Gece bittikten sonra Hasan Kazakaya'nın Playboy gazinosuna uğradık. Playboy isminde gazino mu varmış lan? Eyvah. Bir süre sonra Yılmaz ve Nebahat kavga etmeye başladı. Şimdi çıkıyor araba. Ah siktir, harbiden oymuş lan. Harbiden oymuş. Gazinodan çıktık, yürümeye başladık. Nebahat önde, biz ise arkada yürürken Yılmaz hemen arabasına bindi. Nebahat ise yürüyerek karşıdan karşıya geçmek isterken Yılmaz arabayla gelip Nebahat'e vurdu. Öylesine vurdu ki Nebahat'ın ayakları yerden kesilip adeta uçtu. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Karısını arabayla dövüyor derken abi ne demek istiyorsun diyordunuz. İşte bu. Bunu demek istiyorum. Sonrasında yere düşerek kıvranmaya başladı. Hemen Nebahat'e alarak ilk yardım hastanesine götürdük. Başına dikiş attılar, köprücük kemiği kırılmıştı. Orada bir süre kaldıktan sonra Amerikan hastanesine kaldırdık. 4-5 gün hastanede kaldı. Yılmaz da hastanede kaldığı sürede onun yanından hiç ayrılmadı. Bak, vefalı kocaymış. Hemen paylaşalım resmini. Daha önce ayrılmaya karar vermişlerdi ama bu olaydan sonra araya girip barıştıranlar oldu. Sonra İzmir'de bir otelde kalıp bir süre sonra boşandılar demiş. Otelde artık ne olduysa. Maalesef arkadaşlar hala daha, bakın hala daha bunu görüyorum. Bu hayali bir şey değil. ciddi ciddi bunu görüyorum. Feminist paylaşımları yapan, kadına şiddete dur de hashtagleri paylaşan, şiddetin her türlüsüne karşı diyen kişiler ondan sonra bakıyorsunuz zafer bizim olacak deyip Yılmaz Güney paylaşıyor. Evet, bu benim ilgimi çekmişti açıkçası. Çünkü biliyorsunuz şu anda da sevgilisiyle kavga etti, eşiyle kavga etti diye manşet olan, bazı ana haber bültenine çıkan olaylar oluyor. Oradan da bunu düşünmüştüm. Çünkü zamanında gerçekten ünlülerin içinde birçok ayı soruslar varmış. Şeylerden de bahsetmiyorum. Diyorum ya işte öfkelenip bir kere vurmuş falan. Onlardan da bahsetmiyorum. Hiç umrunda değil yani. Ben istediğimi döverim. Ben imparatorum, ben kralım, ben bilmem neyim. Diktatör, faşist, derebeyi. Çok ilginç bir dönemden geçmişiz gerçekten. İnsanlar hiç mi düşünmemiş yani? Hiç mi sormamış? Şu an düşününce çok garip geliyor değil mi arkadaşlar? O zamanın şeyi. Yani o zaman normal kabul edilmiş herhalde. Adam ünlüyse döver. Kimse de bir şey yapamaz. Ne yapacaksın? Ben inanıyorum 10 sene sonra da bugün normal kabul edilen bazı şeylere insanlar inanamayacak. İnsanlar mesela nasıl oluyor da çöp içinde yaşayabiliyorlar? İzmarit içinde yaşayabiliyorlar. Çekirdek kabuklarını yere atıyorlar ve bu pisliğin içinde, hangi hayvan pislik içinde yaşamayı sever biliyorsunuz. Bu pisliğin içinde yaşamaya aldırış etmiyorlar. Aman herkes yapıyor deyip yapıyorlar. Nasıl mesela bir 10-15 sene önce kapalı alanda, şehirler arası otobüslerde bile sigara içme normal karşılanıyorken, saçma bir şey olmasına rağmen bugün garipsiyoruz böyle bir olayı. 10 sene sonra da bunu garipseyeceğiz. Ama benim ömrümden 10 sene gitmiş olacak. En azından çocuklarımız bu sıkıntıları çekmesin. Zaten hep uğraşmamızın sebebi o. Bu soruyu sorduğum zaman bir arkadaş da şunu demişti. Abi normalde bu şekilde döven insanlara ben de küfrederdim ama geçen gün sevgilimle tartışırken suratıma bardak attı. Ben de refleks olarak vurdum bir tane. Evet, aynı öfke patlamasında bazen kaçılmaz oluyor. Kendin bile fark etmeden yapıyorsun. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Aslında Haluk Levent ile ilgili mini podcast'te kızlara bazı tavsiyeler vermiştim. Onların birçoğu erkekler için de geçerli. Tekrardan bence anlatmayayım. Onu dinleyip kendinizi uyarlayabilirsiniz. Yani birincisi, her şeyden önce sizin genel olarak sakin bir insan olmanız. Bu da dövüş sporlarına gidip orada ekstra stresinizi ya da öfkenizi atıp yine aynı şekilde doğa sporları yapıp sakinleşebilirsiniz. Bunları yapan insanlar fark etmişsinizdir daha sakin olur. Yine öfkeliyken konuşmamak önemli. Dediğim gibi uzun uzun oradan dinlersiniz. Bu bir. İkincisi de birlikte olduğunuz kişiler de önemli. Maalesef kadın dırdırı diye bir şey var. İnsanın ömrünü yiyor, ömrünü törpülüyor. Hiç kimse ne olursa olsun kadın dırdırı yapan birisiyle birlikte olmayı hak etmez. Bunu çekmek istiyor musun? Buna katlanmak istiyor musun? Maalesef benim tanıdığım bazı insanlar bunu yapıyordu. Neyse ki eşim yapmıyor. Diyorum ya arkadaşlar, o yüzden evlenmeden önce bir sene aynı evde yaşamak önemli. Çok önemli. Eşimin belki en takdir ettiğim yanlarından bir tanesi ve az, yani neredeyse hiç kavga etmememizin sebeplerinden de bir tanesi. Çünkü bir sıkıntı oluyor diyelim. Negatif bir olay yaşanıyor. Uzatmıyor. 5 dakika sonra tamam. Şey çok kötü biliyorsunuz. İnsanların içinde böyle bir sürtüşme yaşanır. Sonra insanlar gittiği zaman o kavga uzatılır. Bunu yapan çok insan ben tanıdım. Normal arkadaşlarımın içinde de vardı bu. Birlikte olduğum kız arkadaşlarım için olmadı. Bu maalesef sizin elinizde olan bir şey değil. Bu, yani siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, karşınızdaki kişi bunu yapıyorsa kavga kaçınılmaz. Kavga olmasa bile bazı kişiler bunu kabullenmiş oluyor ilişkide. Değer mi ömrünüzü tükettiğinize? Onda da gene güçlü olmayı bileceksiniz. Diyeceksiniz ki şu özelliğini ben sevmiyorum. Bu özellikten kurtulman lazım. Kurtuluyorsa kurtuluyor. Kurtulmuyorsa ayrılacaksın. O yüzden çok önemli. Çok önemli evlenmeden önce birlikte yaşamak biriyle. Mesela bir şey daha öğrendim. Bu da gene tecrübeyle öğrenilen bir şey. Eşiniz ya da kız arkadaşınız surat asıyor. Ne oldu diye sorabilirsiniz ama hiçbir şey yok diyecek. Artık zorlamanın hiçbir anlamı yok. Çünkü söylemeyecek. Hiçbir şey yok dediği zaman zamanına bırakacaksınız. Yapacak bir şey yok yani. Bunda da gene ne olduğunu söyle dediğin zaman gereksiz bir şekilde kavgaya gidiyor bu olay. Belki kadınlar böyle yapan erkekler için ne kadar vurdum duymaz diyorlardır ama kavga etmeden çıkmanın tek yolu bu bu olaydan gibi. Yani bu mümkün arkadaşlar. Uzun süre birlikte yaşayıp yine de kavga etmemek mümkün. Ne kadar iyi iletişim kurabildiğinize bağlı. Bununla ilgili çok farklı görüşler gördüm. Biliyorsunuz arkadaşlar, az önce okuduğumuz işte döven erkek haşin erkektir zihniyetinde olan kadınlar da var. Ya da işte dövse de çok önemli değil, ben yine de seviyorum diyen kadınlar da var. Birçok kişi mesela kavga ilişkinin tadı tuzudur. Kavga olmazsa eğer ilişkide alev yoktur, heyecan yoktur diyen de var. Ya da işte sıkıcı olur diyen de var. Katılmıyorum. ama dediğim gibi insana göre değişir. Yine bu eşini döven ünlüleri sorduğum zaman eşinden dayak yiyen erkeklerle ilgili de paylaşım yaptı arkadaşlar. Ki şeyden bahsetmiyorum. Neydi, Safiye Soyman mıydı? Ekranların sevimsiz çifti. Böyle komiklik olsun diye dayak yiyeninden de bahsetmiyorum. Ciddi ciddi karısından dayak yiyen çok erkek var. Belki de söylemeye çekiniyor olabilirler. Bilmem kimin arkadaşı, onun tanıdığı, bilmem neredeki komşu. O kadar çok buna şahit oluyorum ki. Hevi de şu da değil. Hani komedi filmlerinde vardır ya. Erkek ufak tefektir, zayıftır. Karısı da böyle iri yarıdır falan. O da değil. Bir tane haber yollamışlar. Rafet Erroman karısından dayak yememek için bebeği kalkan olarak kullandı diye. İlk etapta canice gelebilir ama büyük ihtimalle bebeğe vurmayacağını bildiği için yapmıştır diye düşünüyorum ama belki de yanlış düşünüyorumdur. Biraz seksilik yapacağım. Şimdi gene Efe Aydal seksilik yapıyor diyecekler. Ama bu söylediğim arkadaşlar ufak tefek falan değil, normal boyutta. Hayatlarında o kadar hiç kavga etmemişler ki. Karısı eline tavayı aldı mı ciddi dövebiliyor yani. Ve ciddi zarar verebiliyor. Peki nasıl oluyor böyle bir şey? Şey de değil. İşte o filmlerdeki gibi kılıbık böyle aman karıcığım yapma falan diyen tipler de değil. Normal bildiğin tartışma, kavga vesaire, sözlü kavga yani. Hani atarlanmakta var adam. Atarlanmakta var. İş aksiyona gelince dayağı yiyor ama. Öyle garip olaylar gördüm ki. Abi diyor eve gidemiyorum. Neden? Karısı arkadaşıyla bekliyormuş. Kavga etmişler baya. Karısıyla arkadaşı adamı dövermiş. Şimdi normalde adamı koruyor olabilirsiniz ama adam da çok ters konuşan bir adam. Yani lafa gelince var. Kusura bakmayın, bu tür insanlara diyorum ya seksilik yapıyorum. Efe Aydal seksilik yapıyor. Daha kendini korumaktan acizsin. Aileni nasıl koruyacaksın? Kendini korumak için illa karşındakini dövmek zorunda değilsin. Özellikle de fiziksel olarak senden daha güçlü olmayan birini. Yoksa daha mı güçlü? Bilemiyorum. Yani biraz çalış. Fiziksel olarak güçlü ol o zaman. Hiç zarar vermeden bile sana saldıran, özellikle de fiziksel olarak güçlü değilse bir bayansa mesela, hiç zarar vermeden bile etkisiz hale getirebilirsin. Kitleyebilirsin mesela. Tabii onun da öncesi konuşurken zaten düzgün konuşacaksın. Bizde bu özellikle okumuş zengin kesimde erkek kezbanlık olayı nereden çıktı bilmiyorum. Bunların işte mağara adamı versiyonları da karısını dövenler. Bu arkadaşlarda o da yok. Dövemiyor da anca lafta kalıyor. Yoksa zihniyet aynı, ciddiyim bak, zihniyet aynı. Bir tane sadece dövemiyor. Gücü yetmiyor yani. Hani adama savunma sporu yap falan diyeceğim de adam onu kullanıp karısının kolunu da kırar. Bu büyük sıkıntı. Ciddiyim bak, bana seksilik yaptırdınız. Karından ciddi ciddi dayak yiyecek durumdaysan, dayaktan korktuğun için eve gidemiyorsan sorun sende. Kendini koruyamıyorsan aileni nasıl koruyacaksın? Polis var eyvallah da polis de nereye kadar? Polis her zaman başınızın dibinde olmayacak ki. Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bizi dinleyen kaç tane erkek, aslında bayan arkadaşlar da yani erkek bayan hiç fark etmez. Kendimizi korumayı öğreneceğiz arkadaşlar. Bunu bilmeyen ya nasılsa polis var çağırırız diyen bir kişi bile kalsın istemiyorum. Bizim grubumuz dolu, kusura bakmayın. Başka yere yazılın. Bir de işin şu boyutu var. Esas ciddi boyutu. Büyük ihtimalle gündeme gelmeyecek. Hani demiştik ya erkeğe şiddet haberleri diye. Çok kötü bir haber gördüm. Bir adam bir kadından ayrılıyor. Boşanıyor yani. Kadın başka bir adamla evleniyor. Anlayamadım ben bunu. Başka bir adamla evleniyor. Eski kocasından nafaka alıyor. Ancak bu aldığı nafakayı beğenmiyor. Bunu yükseltmek için mahkemeye gidiyor. Duruşma arasında da bu kadının yeni kocası ve babası adamın 70 yaşındaki babasını adliyede döverek öldürüyor. Ve kadının tipe baktığın zaman şunu sormak istiyorum. Bu dünya hırsı ne sende? Hani önemli olan öteki dünyaydı? Bu dünya hırsı ne sende? Bu dünya hırsı ne sizde? Anlamıyorum ki. Hani materyalist bizdik? Kocası ne demiş? Boşandığım eşimin açtığı nafaka arttırım davası vardı. Çok ilginç. Evli kadın bir de daha da fazla nafaka istiyor. Babam da tanığım olarak geldi. Eski eşim yeni evlendiği kocası ve babasıyla gelmiş. Mahkemede tanıklar dinlendi. Daha sonra biz de savunmamızı yaptık. Bu sırada mahkeme salonunda hakimin önünde eski eşim bana seninle görüşeceğiz. Daha önce yapmadığımı dışarıda yapacağım dedi. Hakim de eski eşimi mahkeme salonundasınız unutmayın diye uyardı. Ben de ne yapacaksın dedim. Burada olmaz, dışarıda olacak dedi. Dışarı çıkarken eski eşim anneme küfürler etti. Ben duruşma zaptını almayı beklerken 3 kişi koridorda babama saldırmış. Babamı yere yıkmışlar, başını yere vurmuşlar. Tekme tokat dövüyorlar, boğazını sıkıyorlardı. 70 yaşında adama yapıyorlar bunu. Ben gelince bana da saldırıp darp ettiler. Kıyafetlerimi yırttılar. Babama koştum ve üzerine kapandım. Tekme tokat vurmaya devam ettiler. Şimdi anlıyor musunuz arkadaşlar neden kendinizi savunmayı öğrenmeniz lazım? Alt insanlardan bir farkımız olsun diye. Alt insanlardan dayak yiyecek durumdaysak başaramamışız demektir. Kalp masajı yaparak geri döndürmeye çalıştım. Ancak babam hayatını kaybetti. Bir insana yakışmayan şekilde öldürüldü. Nafaka davasıydı. boşanma davasından husumeti oldukları için bana karşı hınçları var. Sadakatsizliğini ispat edip boşanmıştım. Bana zarar vermek için uğraşıyorlardı, adliyeye planlı şekilde gelmişler, dedi. Yine çeşitlilik olması açısından ilginç bir olay hakkında daha konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, birkaç hafta önce ünlüler evlerinden satır satır şarkı söylemişlerdi. Imagine şarkısını söylediler. Hem koronadan bunalmış insanlara moral vermek için, yanlış anlamadıysam. Bu olay müthiş tepkiyle karşılanmıştı. Çünkü bir kez daha ünlüler "Merhaba, nasılsınız? Biz sizin seviyenize indik." şeklinde kendilerini alçak gönüllü göstermeye çalışırken aslında kendilerinin ne kadar büyük götlü insanlar olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldular. Çünkü sen kimsin de benim seviyeme ineceksin. Daha önce de söyledim, tekrar söyleyeyim. Malikanesinde keyif çatan, göt gezdiren, modellerle parti yapan adam bana daha samimi geliyor bu insanlara göre. Böyle güncel sorunların ne olduğunu falan anlamaya çalışıyorlar, anlayamıyorlar. Hayat pahalılığını falan nasıl bileceksin ki çünkü? Tepki toplamasının birinci sebebi buydu. İkincisi, bok gibi söylüyorlardı şarkıyı. O ayrı mesele de. Bir de şarkının içeriği ve Imagine şarkısının özel olarak seçilmesi. Gerçekten komik. Bazı sözleri bu insanların söylemesi komik. Gerçi John Lennon'ın söylemesi de komik. O ayrı mesele de. Sanırım tanıdığım en zengin hippie John Lennon'dır. Bakalım neler demiş. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. Ha, bunun Türkçesi vardı lan, dur bir saniye. Cennetin olmadığını hayal et. Eğer denersen bu kolay. Altımızda cehennem yok. Üstümüzde ise sadece gökyüzü var. Hayal et bütün insanların bugün için yaşadığını. Hiç ülke olmadığını hayal et. Bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Neyse, devam edelim. Bunu yapmak zor değil. Öldürecek ve uğruna ölecek bir şey yok. Ve din de yok. Diyoruz ya, büyük adamlar kolay zamanları, kolay zamanlar küçük insanları yaratır diye. Şu anda da çoğu ülkede bu geçerli. Atalarımız bu ülkeleri, bu sınırları belirlemek için kuşaklarca birbirlerini öldürmüşler. Ve biz bunların hiçbirisini yaşamadığımız için kalkıp boş ver, sınırları açalım, herkesi kucaklayalım diyebiliyoruz. Bunu diyen insanların hepsinin %100'ünün tuzu kuru olduğuna dikkat ettiniz mi? Bu konuda insanlar aşırı tepki göstermişti. Yani ülkelerin olmadığını vesaire. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten ülkeler olmasa daha mı iyi olur? Ülkelerin olmadığını hayal ediyorum. Demek hippie saçmalığı mı, yoksa aslında olması gereken bir şey mi? Her ne kadar milliyetçi birisi olsam da bu sözlere kızmadım. Neden? Çünkü hayal et diyor. Evet, ideal koşullarda, o ideal koşullar sağlanırsa o zaman sınırlara gerek kalmaz. Mesela internet geldikten sonra sınırlar bayağı bir açıldı. Ve birbirimizle iletişim kurma şansı bulduk. Böyle bir şeyin olmadığını düşünün. Her şey çok farklı olurdu. İnsanlar birbirlerinden çok izole yaşadıkları için birbirlerini tanıma şansları olmazdı. Ta Amerika'da, İngiltere'de bizim kafamızda da insanlar varmış. Avustralya'da bizim kafamızda da insanlar varmış. Aynen bizim gibi düşünen insanlar varmış deme şansımız olmazdı. Ama ideal ortam sizce ne olabilir? İdeal ortam da yine şu olacak. Bir güç dünyayı komple ele geçirecek, kuralları o güç belirleyecek, ama bir de o güç İnsanlık olarak da en üst seviye bir güç olacak. Ve bu gücün her dediğini yapmak zorunda olacaksın. Gerekirse diyecek ki mesela, filanca yerde çok fazla nüfus var. Sizleri kısırlaştırıyorum. Seni veya bir çocuk yapacaksın. Bir çocuk yaptıktan sonra ya da iki çocuk yaptıktan sonra sizi kısırlaştıracağım. Bu şekilde. Aynen Asimov'un kitaplarında olduğu gibi bir, diyelim, yapay zeka ya da bir robot, bilgisayar yönetecek. Kontrol onların olacak. Yapay zeka ne olacak? Diyecek ki biz ne dersek itaat etmek zorundasınız. Ama yapay zeka olduğu için hiçbir zaman kendisini düşünen şeyler söylemeyecek. Hiçbir zaman eşim dostum zengin olsun ya da işte savaş çıkartalım da savaş menfaatçileri zengin olsun. Yok filanca yerde teröristlere gizliden destek. Bunların hiçbirisi olmayacak. Ama diktatörün de diktatörü Führer olması lazım. Böyle bir şeyin olması için. Diyorum ya, nerede insanların ne kadar çocuk yapacağına kadar belirleyecek. Bu sayede nüfusu da dengeleyecek. Mesela üç kağıtçılık, dolandırıcılık vesaire, bu tür predatör şeklinde başka insanların üzerinden yaşayan kişilere hiç müsamaha göster. Belki de yok edecek yani. Yok edecek. Böyle sert bir geçişten sonra böyle ideal bir dünyaya belki ulaşılır. Ve evet ideal olarak keşke hiç sınır olmasa. Ben Kanada'ya gitmek istiyorum. Atlayıp gidebilsem ne güzel olur. Zaten o teknoloji olsa Hyperloop da olacak her ülkeden her ülkeye. Belki havaalanlarından daha çok Hyperloop istasyonları olacak. vakum içinde giden, uçaktan çok daha hızlı giden manyetik trenler. Buradan atlayacaksın, birkaç saate Kanada'dasın. Bunlar imkansız şeyler değil arkadaşlar. Işınlanma falan değil bunlar. Bunlar fiziksel olarak olabilecek şeyler. Evet, bu süreçten sonra olabilir ama bu hippie tayfa takdir edeceğiniz üzere bu sürecin her adımına en çok itiraz eden tayfa olacak. Sen bunu istiyorsan bu olması lazım. Ama sen bunu da kabul etmezsin ki, imkansız bir şey. Çünkü sizin kafanızda şu var. Özgürlük, demokrasi vesaire, tamam. Ama demokrasi dediğin zaman, özgürlük dediğin zaman birçok kişinin aptal olduğunu unutuyorsun. Birçok kişinin cahil olduğunu unutuyorsun. Birçok kişinin bencil olduğunu unutuyorsun. Birçok kişinin bana ne amk gelecek nesillerden, ben cebime giren paraya bakarım aga diyen çok fazla insan olduğunu unutuyorsun. İnsanların birçoğu bok gibi. Sen bunların hiçbirini yapmayacaksın. Kendi hippie mantığınla, yani nasıl olacak diye sorunca, işte açalım sınırları, nedir ki? Aşacaksın sınırları. Afrika'daki warlordlar gelecek ondan sonra senin ülkene. Tarayıp geçecekler ondan sonra seni. Toyota'larla gelip senin mahalleni işgal edecekler. İnsanlar bu kadar farklı ülkelerde sıkış tepiş yaşıyorken sen o Wembley stadyumunda çiçek çocuk konserleri verebilir misin sence? O stadyumun içini dolduruverirler gece kondularla. O yüzden bu sözlere karşı değilim. Neden? Hayal ediyoruz. Evet, ileride ideal bir ortamda bu olabilir. Hayal etmesi güzel. Gerçi mesela bunlara çok kızmışlar. Bana daha komik gelen bir şey var. Oraya geleceğim. Hayal et bütün insanların hayatı barış içinde yaşadığını, mülkiyetin olmadığını hayal et. Imagine no possessions. Yapabilir misin merak ediyorum. I wonder if you can. Bunu diyenlerin hepsi malikanelerinden söyleyen ünlüler. En sevdiğim kapitalist çeşidi komünist kapitalisttir. Ben size zengin olmayın demiyorum. Ben size, hani siz doktor değilsiniz, mühendis değilsiniz, hayat kurtaran birisi değilsiniz, hayati önemi olan birisi de değilsiniz. Siz bir aktörsünüz. Siz olmasanız sizin yerinize geçecek 100 kişi var. 100 kişi var. Sizin hiçbir öneminiz yok. Ama diyorum ya, aktör olabilmek önemli. Neden? Çünkü sen aktör olduğun zaman insanları etkileyebiliyorsun. O yüzden tavsiye ederim, aktör olun. Adı aktör olmayan birçok meslek de aslında aktörlük. Avukatlığından tut, politikacılığına kadar, tarikat liderliğinden bir sürü işte o saadet zinciri bilmem ne dolandırıcılarına kadar hepsi iyi aktörler. Okan Bayülgen çok iyi aktör. O kadar iyi aktör ki kuşaklar boyunca insanları entelektüel olduğuna inandırdı. Bu kolay bir şey değil. Önemli bir şey ama siz o malikanelerinde yaşayan Hollywood artistleri, insanlık olarak hiçbir değeriniz yok. O yüzden sizin bu şekilde elde etmiş olduğunuz bu dev servetin içinde bu lafı söylemiş olmanıza götümle gülüyorum. Bence söyledikleri şarkının en komik yanı buydu. Diğerlerini boş ver. Abi bak, tekrar söylüyorum. Ben sana zengin olma demiyorum. Ol. Zengin ol. Ye, iç, gez, sıç. Hiç umurumda değil. Ben öyle insanlardan değilim. Kazanabiliyorsan kazan. Ama kapa çeneni. Kapa çeneni. Lütfen. Lütfen kapa çeneni. Sen insanlığı umursayan bir sevgi kelebeği falan değilsin. Eğer olsaydın malikane yerine bir apartman dairesinde yaşardın. Paranın geri kalanını da okul açmaya harcardın. Fakirlere vermeye harcardın. Ben mesela direkt fakirlere vererek değil de bilim merkezi, okul vesaire bu tür şeyler açarak daha kalıcı ve etkili yardım edilebileceğini düşünüyorum. Eğer umrunda olsaydı bunları yapardın. Ama belli ki umrunda değil. Belli ki umrunda değil. O zaman kapa çeneni. Partini yapmaya devam etsen. Bizdeki versiyonlarını da biliyorsunuz bu insanların arkadaşlar. Diyorum ya, ülke çok önemli değil. Bizde var, Amerika'da daha abartı. O ayrı mesele ama ülke çok önemli değil. Bizde de var sol kapitalistler. Fakir edebiyatı üzerinden zengin olanlar. Evet, neler demiş? Hırsa ve açgözlülüğe gerek yok. Öyle mi? İnsanların kardeşliği. Hayal et bütün insanların tüm dünyayı paylaştığını. Benim bir hayalci olduğumu söyleyebilirsin ama tek ben değilim. Umarım bir gün sen de bize katılırsın ve dünya yek vücut olarak yaşar. John Lennon abi, beni dinlediğini biliyorum. Sen de bayağı zengin bir adamdın. Yanlış hatırlamıyorsam. Malını mülkünü birine bağışladıysan affola. Seni çok takip etmediğim için bilmiyorum. Evet, sonuç olarak benim şahsi fikrim, sözleri o kadar atarlanacak, tetiklenecek sözler değil. Ama bu sözlerin zengin ve elit kesim tarafından söylenmesi komik ve beni tetikliyor. Ve ikinci ilginç yan da şu söylenen hayale gelmek de imkansız değil. Ama bunun da olabilmesi için bir gücün bütün dünyayı domine etmesi lazım. Başka da hiçbir ihtimal yok. Çünkü İnsanlar iyi şeyleri hak etmiyor. Haftanın feminist cringe köşesinde, feminist ızdırabı köşesinde Nevşin Mengü isimli yaşayıcımız var. Bayanlar kızıyor biliyorum. Genelde böyle erkek sorunlarıyla ilgili konuşuyorum ama podcast'i takip eden 5-6 bayan, 20 bin 30 bin erkek olunca haliyle erkek sorunlarından daha çok bahsediyorum. 1000 tane kız toplayın, makyajdan da bahsedeceğim söz. Bu şey, kadınlara yaranmaya çalışan ama işi hiç bilmeyen reklamcı sözleri. Biliyorsunuz değil mi onları? Hanımlar müjde, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel ütüde indirim. Bulaşık eldiveninde indirim yapıyoruz. Makyajda indirim. Ben 8 Mart'ta eşime hediye olarak ütü alsam ekranların sevimsiz çifti gibi dayak yerim büyük ihtimalle. Bir de ütü yani. Hiç kafana atılacak bir şey değil. Kafana atıldığı zaman büyük sıkıntı. Bir de tabii erkek sorunları fazla reyting yapmadığı için haber de olmuyor. Biz de haber olmayan şeyleri daha çok konuşuyoruz. Tabii bir de evli olmamın da etkeni var. Yoksa evli olmasam burada ne merişlikler yaparım. Sevgilisi olmayan erkek kadın yalakası olur kuralını biliyorsunuz. Ne merişlikler yaparım burada ya. Kadınlar güçlerimizi birleştirmek için bir kadınlar matinesi düzenleyelim artık. Erkekleri almıyoruz. Ne o ya öyle erkek mi erkek almıyoruz. Hep birlikte şurada toplanıyoruz. Ben de polis kıyafetiyle kolsuz polis kıyafetiyle gelip size hizmet olarak direkt dansı yapacağım. Magic Idol. Sahne adım bu olur. Önce bu yaşayıcımız nasıl bir paylaşım yapmış ona bakalım. Bir video paylaşımı yapıyor. İspanya'da sosyal deney için kadın futbolcu erkek kılığına sokuyorlar. Maç boyunca kimse kadın olduğunu anlamıyor. Çünkü çoğundan iyi oynuyor. Ne? Kötü olsaydı kadın mı diyecekler? Düşünsene. Birisi bok gibi oynuyor. Hemen yokluyorlar böyle. Bir dakika sen kadın mısın acaba? Yani bir sürü maç yaptınız arkadaşlar. Halı saha, mahalle, okul takımı vesaire. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Birisi mesela çok kötü oynuyor. Gidip dur bakayım sen kadın mısın acaba? Bir bakalım yoklayalım. Bir ikincisi kadının kadın olduğu çok belli. Üçüncüsü bu olay nasıl olmuş? Oynayanlar amatör futbolcu. Oynayan kadınsa profesyonel. Bu arada çoğundan iyi oynuyor dediği bazı futbol hareketleri yaparken kesik kesik göstermişler. Ama genel olarak hepsinden daha mı iyi oynuyor? Yani daha mı skorer? Hepsinin daha mı iyi geçiyor? O belli değil. Olup olmaması da bir şey fark etmez ki. Şu an biz halı saha maçı yapsak profesyonel bir kadın girse hepimizi ezer geçer tabii ki. Bu da değil arkadaşlar. Şimdi buna bir de ek yazmış kendisi. Erkeklerin kadınları sporda, işte, VB'de istememesinin nedeni kadınların bu işleri yapamayacak olması değil. İktidar alanlarını kaybetme korkusu. Didaktik söylemlerle bezenmiş erkekliğin eskimiş sıva gibi patır patır dökülmesi kabusu. Şimdi şuna dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Ne demiş? Erkeklerin kadınları sporda, işte, VB'de istememesinin nedeni. Erkeklerin. Yani diyor ki bak bayan arkadaşlar bizi anlıyorsunuz değil mi şimdi? İşte ızdırap feministler derken bunları kastediyoruz biz. Bizi anladınız değil mi? Gördüğünüz gibi bunlar hayali bizim uydurduğumuz varlıklar değil. Kendileri kendi ortamlardaki erkeklerden çekiyorlar. Ondan sonra direkt erkeklere cinsiyetçilik yapmakta küçük bir grubun söylediği sözlerden dolayı bizi işin içine dahil etmekte hiçbir sakınca görmüyorlar. Şimdi aynı lafı bir erkeğin kadınlar şunu yapıyor, kadınlar böyledir olarak söylediğini düşünün. Bilmiyorum bayanlar çok ilgilenmeyecek dedim ama en azından hani bizim gözümüzden görmeniz açısından belki ilginizi çekebilir bu olay. Bu arada bir arkadaş sordu. Abi neden ısrarla bayan diyorsun da kadın demiyorsun? Bak tetiklenecekler. Evet ısrarla bayan diyorum. Çünkü bayan bir hakaret değil. Bayan lafı uydurulmuş bir mağduriyet. Ve şunu da biliyorum. Batı'da da olay böyle başladı. Amerika'da İngilizce konuşmayan ülkeleri bilmiyorum. Ama İngilizce konuşan ülkelerde olay böyle başladı. Şunu diyemezsin. Bunu deme. Şunu demek ofansif. Ha sorsan bizde sonsuz ifade özgürlüğü var. Neden? İşte bak Trump'a saydırabiliyoruz. Trump'a saydırıyorsun da geri kalan hiç kimseye saydıramıyorsun. Benim kime nasıl hitap edeceğime feministler karar veremez. Mesela ben çıkıp bu kişilere erkek değil adam diyeceksin bundan sonra. Erkek kelimesini kullanamazsın. Adam diyeceksin. Erkek dersen biz zulüm görmüş oluyoruz. Böyle bir şey desem ne derler? Bizi sansürlemeye çalışıyorlar. İşte bu yüzden ısrarla bayan diyorum. Çünkü bu bir hakaret değil. Bazı grupların bunu hakaret olarak kabul edip bizim nasıl konuşacağımıza karışmaya çalışmalar işte buradan başlıyor. Aman abi çok bağırıyorlar. Aman abi çok çığırıyorlar. Aman abi çok linçliyorlar. Susalım istedikleri. Hayır. Hayır. Eğer bağırarak, çığırarak bir şey elde edebileceklerini görürlerse sıçarız. Sıçarız. Bu işin ilerlemiş versiyonunu merak edenler Amerika'ya bakabilir. Ve bu erkek vs kadın olayı değil. Bunu bayan arkadaşlarımız da, kadın arkadaşlarımız da desteklemeli. Bu bizim zihniyetimizde olan insanlarla sol gerici zihniyetin uydurma mağduriyetler yaratarak kendilerine bir politik güç oluşturmak isteyen sol gerici zihniyetin mücadelesi. Daha yeni bir kanıtı birkaç hafta önce vermiştik. LGBTİ grubu, benim de işte röportaj vermiş olduğum o grup, siyasi görüşleri uygun olmadığı için yok ettiler. Diğer LGBT grupları yok etti. Atatürkçü oldukları için, vatansever oldukları için şu an en çok sesi çıkan gruplara baksan sanarsın ki LGBT'lerin hepsi HDP'li. Yalan değil. O grubun Türkiye LGBTİ Birliği'ydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sitesi falan şu an yok. Sitesi bile kapanmış durumda. Bir iftira attılar. Muhammed'in karikatürünü yayınladılar falan diye. Yok ettiler grubu. O yüzden umarım beni anlıyorsunuzdur. Bu sol gerici zihniyet CHP'nin içinde bol bol mevcut bunlardan. Eğer bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı adayı olursa oy vermeyeceğim. Oy vermememin sebebi de bu. Sol taraf tokatlayacağına sağ taraf tokatlasın. Sağ taraftan tokatlanmaya alışkınım ben zaten. Oy vermeye bile gitmeyeceğim yani. Kimse kızmasın. Bu konu arkadaşlar, hani sol gericiliğe örnek veriyorduk ya. Bu da onlardan bir tanesi işte. Neden? Çünkü ciddi ciddi politik olarak onu söylemek daha uygun olduğu için kadınlarla erkekler eşit seviyede futbol oynayabiliyor iddiası var. Bunun doğru olmadığını bir sürü örneklerle gördük. Fiziksel olarak kadınlar erkeklerle baş edemeyecek şekilde yetersizdir. Bana ya da halı saha maçı yapan Ahmet'e Mehmet'e bakmayın. Profesyonel futbolcu erkeklere bakın. Defalarca kere bu kanıtlandı. Amerika kadın milli takımı, ki dünya şampiyonları, ikinci lig erkek takımları tarafından tokatlandı. Buna inanıp ciddi ciddi erkeklerle kadınları aynı lige koysalar. Neden? İşte çünkü eşittir. İkisi de eşit oynar. Aynı lige koysalar büyük ihtimalle bir sözün içinde bütün kadınlar sakatlanır. Ondan sonra ne olur? Hashtag. Sahada kadına şiddet var. %100 bu olur. Ondan sonra bak, bu sefer de Nevşin Mengüler yine çıkar der ki pozitif ayrımcılık yapmak zorundasınız. Her takım ilk 11'e zorunlu olarak şu kadar kadın sokmalı. Başka? Kadınlara sert faul yapmamalısınız. Kadınlara sert faul yaptınız mı hemen kırmızı kart olmalı. Hemen onu şeye ekleyelim, İstanbul Sözleşmesi'ne. Eşitliğin eşitlik olmadığını kendileri de farkında. Kimisi diyor ki satrançtaki gibi olsun, bir karışık lig olsun, bir kadın ligi olsun. Ben kadın olsam gene karışık lige gitmem ki. Siz şu an insan ayı ligi olsa, bir de sadece insan ligi olsa, insan ayı ligine gider misiniz? Sakatlanacağınızı biliyorsunuz çünkü. İki maçta hastanelik olacağınızı biliyorsunuz. Yine Joe Rogan'ın podcastinde duymuştum. İnternetten kontrol edip onaylayabilirsiniz. Serena Williams ortalama erkek tenisçilerle maç yapıyor. Hepsi Serena'yı dağıtıyor. Yani hiç oyun bile vermeden sıfıra karşı yeniyorlar. İşin daha acı bir boyutu var. Satrançtan bahsetti arkadaşımız. Satranç da öyle. Yani kadınlar satranç, erkekler satranç diye bir şey yok. Hatta 1-2 sene önce dinci birisinin söylediği erkekler kadınlardan daha zekidir, biyolojik olarak daha zekidir sözüne cevap olarak neden erkek kadın satranç ligi karışık diye sormuştum. Ancak şöyle bir şey var. Kadınlar liginde en üst sırada olan kişi karışık ligde 70. sırada. Bu gerçekten üzücü bir şey. Çünkü bunun fiziksellikle de alakası yok. Sanatta falan hani pozitif ayrımcılığın kralını yapabilirsin ama sporda olamıyor maalesef. Yani uğraşman lazım, çabalaman lazım. Handout denilen pozitif ayrımcılık o bence, handout. Bize elimize hak veriversinler. Hayır, çabalaman lazım. O yüzden sanat konusunda politik doğruculuk işe yarıyor. Bir ölçü olmadığı için mesela diyorlar ki filanca filme kadın yönetmen bulacağız. Kadını seçiyorlar çünkü. Özellikle söylüyorlar kadın yönetmen bulacağız diye. Kadın yönetmen buluyorlar. Sonra diyorlar ki bakın işte kadınların başarı olduğunu kanıtı. Birds of Prey'den bahsediyorum. Ama o filmde de dövüş sahnelerini gene bir erkeğe çektirtiyorlar. Sol gerici tayfanın kendini sanat dallarına atmasının sebebi bu bence. Sanat dallarında hep onlar iyi gözüküyor ya. Ama bakıyorsun mesela Türkiye'de sanat film vesaire, abi bok gibi filmler. Bok gibi filmler. Birçoğu. Hepsi değil ama birçoğu bok gibi filmler. En iyisi bile, kral dediğimiz adamlar bile vasat yani. Vasat. Yabancı filmlere karşılaştır. Vasat. Ama ne oluyor? Sanatta şöyle bir şey var ya. Çok kişi iyi derse o iyidir. Etrafına mesela Şezlongçu Mafyası gibi çok kişiyi topla. Onlar da gitsinler memleketten akrabalarını getirsinler. Piyasanın içine soksunlar. Çoğu kişi seni alkışlasın. Senin kendi zihniyetinden olan kişileri film okullarında asistan yap. Onları yükselt. Onlar yükselsin çıksın, ondan sonra bu adamları gene alkışlasın. Bu adamlara ödül versin. Karşılıklı bu şekilde birbirini sıvazlayarak birbirini yükseltebilirsin. Sporda o iş zor. Bilimde de zor. Peki dövüş sporlarında, MMA'de mesela bunu yapan birisi var. Bir erkek, erkek iken ortalama bir MMA'ci. Ondan sonra diyor ki ben trans oldum. Ben kendimi kadın olarak hissediyorum diyor. Önemli olan benim nasıl hissettiğimdir diyor. Ciddi ciddi kadın ligine veriyorlar. Bütün kadınların ağzını burnunu dağıtıyor. Şimdi sizce bu hareketler kadınlara faydalı mı zararlı mı? Ciddi ciddi bu feministlere inansalar ve deseler ki tamam kadın erkek liglerini birleştiriyoruz futbolda. Kime zararı olur? Burada söyleyen kişiyi eğer tanımasam şunu derdim. Bu tür söylemleri olan kişiler tarikat lideri gibi çalışır. Yani kendisine inanacak erkek düşmanlarını toplarlar. Onlardan destek alırlar. Diğer taraf tabii ki bunları eleştirir. Ki burada eleştirmiş. Çok büyük ihtimalle de Twitter'da linç edildim diyecek. Ancak söyleyen kişi Nevşin Mengü olduğu için bu arkadaşımızın biyografisine baktım. 82 doğumlu. Benden bir yaş küçük yani. Öğretimi TED Ankara Koleji'nde yapıyor. Lisans eğitimini de Bilkent Üniversitesi. Bu neden önemli? Şu açıdan önemli. Bu kişilerin ortamında bulunan birisi olarak söyleyebilirim ki arkadaşlar gerçekten de bu kadın söylediğine inanıyor. Bir politikacının kızıymış zaten. Bu insanların bazı özellikleri. Bu insanlar gerçek halkın sorunlarını bilmez. Kendi aralarında, kendi zihniyetinde insanlarla konuşurlar sadece. O yüzden de bu tür şeyleri önemli sanarlar. Çok büyük ihtimalle kendi arkadaşlarına yollamıştır. Bak demiştir. Bir tane kadın var. Erkekler kadar iyi futbol oynuyor. Bir yerde de bir yorumcu demiş galiba. Kadınlara yakışmıyor futbol diye. Oraya birazdan geleceğiz. Bak ne de güzel oynuyor. Demek ki kadınlar erkekler kadar iyi futbol oynuyor. Evet şekerim çok haklısın. Haklısın şekerim. Şekerim ne güzel söyledin. Gazı veriyorlar, veriyorlar, veriyorlar. Ondan sonra gidiyor bunu topluma açık bir yerde paylaşınca böyle gömüyorlar. Sonra gömdükten sonra da şekerim beni Twitter'la linç etti faşistler. Faşistler değil. Onlar gerçek insanlar. Gerçek insan öyle bir şey. Bununla ilgili çok örnek verebilirim. Yani bu insanlar toplumun gerçek sorunlarının ne olduğunu farkında olmadıkları için böyle şeyleri toplumun gerçek sorunu sanıyorlar. Spor yorumcusu demiş sanırım. Kadınlara futbol yakışmıyor, basketbol yakışmıyor diye. Onlar voleybol oynasın mı demiş. Öyle bir şey demiş. Bir kişinin böyle bir şey söylemesi zulüm falan değil. Bir kişinin böyle konuşması buna verilecek tek cevap. Peki abi yani seyretme o zaman. Bu kadar. Seattle kadın futbolu olarak çok ileri bir şehirdi. Çok fazla kadın futbol maçı seyrediyorduk. Hatta hiç erkek futbol maçı seyretmedim desem doğrudur. Ne zaman bir sahaya gitsek eğer futbol oynuyorlarsa mutlaka kadındı. Seyretmek benim hoşuma gidiyordu. Basketbol yine. Kadın basketbolu seyretmek hoşuma gidiyor. Ben seksilik yapacağım. Seksistlik yapacağım. Diyeceğim ki esas voleybol ve tenis erkeğe yakışmıyor. Evet. Hoşuma gitmiyor. Erkekler şimdi tenisçi erkekler bırakacak bu lafımın üzerine. Voleybolcu erkekler de bırakacak. Beach voley de öyle. O da erkeğe yakışmıyor. O ne abi? Gay gay erkek tenis mi seyredeceğim ben? Hiç bilmiyorum onlar nasıl bağırıyor? Oo! Oo! Böyle mi bağırıyor? Herhalde öyle bağırıyorlardır. Ha tabii sporu sevdiğim için yanlış olmasın yani. Hani kadın tenisçiler daha yetenekli olarak gördüğüm için. Kadın voleybolda da öyle. Hep söylüyorum sevgili kolej kızları. Alfa erkek diye mağara adamı tipli insanların yanına gittiğiniz zaman diyorsunuz ya bana karışamazsın. Ama işte işin ucu bize dokunuyor. O ayılarla yaşadığınız tecrübeler sonucunda 35-40 yaşına gelince erkek düşmanı oluyorsunuz. Bizim suçumuz ne? Evet haftanın yine Final Four konuları. Birincisi bence haber değeri taşımayan bir olay ama haber oldu. Hatta gazetelerde ilk sayfaya falan çıkmış. Ukraynalı bir model Çeşme'de dayak yemiş. Bayağı gözü falan morarmış. Kendi iddiasına göre korumalar dönmüş. Ancak Beach Club'ın iddiasına göre kendisi içerideyken zaten agresifmiş. Daha sonradan dışarıya çıkmışlar ve dışarıda kavga etmişler. Korumalar da bunları ayırmış. Bunun üzerine tabii Türkiye'deki aynı mesleği yapanlar destek çıkmış. Bu model derken Instagram modeli mi acaba? Ukraynalı olup model olup vasat olmak da kolay bir şey olmasa gerek. Düşünsene Ukraynalısın ama eh iştesin. Anlamaya çalıştığım birincisi kadının söylediği korumalar bizi dövdü diyor ama sebebini söylememiş. Beach Club'ın yaptığı açıklama daha detaylı. İkincisi bu tür insanların ne kadar şımarık olduğunu biliyoruz. O yüzden ben Beach Club'a daha çok inanıyorum. Yani şöyle bir şey var kafanın içi dolu değil ama cebin dolu. İnsanlar seni çok seviyor. O yüzden de dengesiz bir ego oluyor. Ancak bu olayı buraya taşımamın sebebi açıklamasında yani işte güvenlik görevlileri bize saldırdı falan derken böyle bir paragraf şeklinde yapmış açıklamayı. Çeşme'de hashtag kadına şiddet var. Sen normal bir açıklama yapıyorsun paragraf içine. Niye hashtag açıyorsun? İnsanlar artık açıklamaların içine bile hashtag açıyorlar. Yani diyor ki suratıma bir tane yumruk yedim. Bunu nasıl reklama çevirebilirim? Ha evet senin için ağlayacağım, üzüleceğim. Ukraynalı model olduğun için, Çeşme'de Beach Club'da takıldığın için Ben İzmirli olmama rağmen oraya girme şansım yok fiyatlarından dolayı. Ama sen sadece güzel olduğun için çok zenginsin ve böyle ayrıcalıklı yerlere girebiliyorsun. Ayrıcalıklı insanların girebildiği yerlere giriyorsun. Orada bir de kavga çıkartıyorsun. Seni döven kişilerin erkek mi kadın mı olduğu da belli değil. Belki kavga çıkardığın kişiler kadın. Sonra da diyorsun ki beni destekleyin. Ey üzerinden para kazandığım zavallı insanlar, beni destekleyin. Hem erkek arkadaşlarımız hem bayan arkadaşlarımız belki bu olaya neden bu kadar tetiklendin diyecek olabilir. Arkadaşlar her birimiz gerçek anlamda kadınların ezildiği, kadınların şiddete uğradığı o kadar çok örnek biliyoruz ki. Arabada kadın sürücü olduğu için üstüne yürüyenlerden, yolda kadın olduğu için özel olarak o kişileri seçip gasp edenlerden, saldıranlardan, ailesi öyle istediği, istemediği birisiyle evlenip her gün yediği daya itiraz hakkı bile olmayanlar. Bunları gördükten sonra şımarık bir modelin çıkıp da orada işte kavga çıkarttım. Hashtag kadına şiddet. Hayır. O yüzden ne zaman zengin, ünlü, sosyetik insanlar Fatma Gül triplerine girdiği zaman hayır diyorum. Hayır. Yani şunu düşünün arkadaşlar. Varoş'ta yaşayan, 15 yaşında evlendirilmiş, temizliğe giden, o temizliğin parasını da kocasına vermek zorunda olan, kocasının o parayı alıp yarısını içkiye harcadığı, yemek biraz soğuk diye ağzını burnunu dağıtan böyle bir kadının gazeteyi açıp bu haberi okuduğunu düşünün. Bu kadının yerinde siz olduğunuzu düşünün. Ya da sadece şunu düşünün. Bu kadın arkadaş kadın değil de erkek olsaydı modellik yaparak zengin olması o kadar kolay olur muydu? Haftanın bir Ele Al Aydal köşesinde de Euronymous arkadaşımız Efe abi Jordan Peterson hakkında ne düşünüyorsun demiş. Bu ne ya? I0CK isimli arkadaşımız da Paul Joseph Watson hakkında ne düşünüyorsun demiş. Sana göre geriye kalan senin gibi insanlar kimler demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar SJW ya da sol gericiliğe karşı konuşan bir sürü aslında insan var. Bir sürü ünlü var. Bunların birçoğunu kısa süreli de olsa takip etmişliğim var. Paul Joseph Watson şu İngiliz aksanıyla konuşan değil mi? Bir ara abone olmuştum kendisine. Ancak bu arkadaş muhafazakar tarafta olduğu için tabii ki sol gericileri eleştirdiği videolarda kendisine katılıyorsun ama çıkıp da mesela dövme yaptırırsan şöylesin falan şeklinde konuştuğu saçma sapan videoları da var. Diyoruz ya arkadaşlar, sol tarafta, sağ tarafta bozuk saat gibidir. İkisini de takip ettiğiniz zaman ikisinin de arada doğru konuştuğunu görürsünüz. Kendi taraflarına uygun şeyler söylendiği zaman zaten bu şekilde taraftar toplayabiliyorlar. Bir ara Alex Jones'u takip ettim ya ama en kısa takip ettiğim oldu biliyor musunuz? Böyle iki video. Birinci videoda subscribe'a bastım. İkinci videoda aşı hakkında bilinmeyenlerde böyle bir iki dakika falan seyrettim. Unsubscribe güle güle. Hatta alttan yorum olarak yazmıştım. En hızlı girişik yaptığım kanalsın diye. Jordan Peterson çok değişik bir abi. Çok fazla yayınını seyretmedim. Ancak iki şey biliyorum. Birincisi bizim kafamızda olan insanlar Jordan Peterson'ı çok seviyor. Hatırlıyorsunuzdur Sam Black Guy'ı takip ediyorum. O da ortalamacı. Hatta o da bizim gibi ateist. Yani şunu zaten bulmak zor. SJW ya da sol gericiliğe ya da ters ırkçılığa ne demek isterseniz deyin. Karşı konuşan ama dinci olmayan ya da işte muhafazakar olmayan bunu bulmak zaten zor. Onlar falan da Jordan Peterson'ı çok severler. Ben de 2-3 tane videosunu seyrettim. Benim de hoşuma gitti ama sadece 2-3 video seyrederek de kesin bir şey söylemek istemiyorum. Ancak takip etmenizi tavsiye ederim. Bakın kafanıza yatarsa. Çünkü yani aslında bizim kafamızdaki insanların böyle gurusu falan kabul ediliyor adam. Ne kadar doğru dediğim gibi bilmiyorum ama böyle birini arıyorsanız en azından bir bakın derim. Joe Rogan var, podcastçi. Şu an bayağı önlendi. Sol gericiliğe karşı olma konusunda yine bizim gibi. Ancak genelde sporla, MMA ile ilgili konuştuğu için çok politik görüşünde anlayamadım. Ama programa çıkardığı kişilerden muhafazakar olanlar var. Ben Shapiro'yu sanırım çıkardı. Steven Crowder'ı çıkardı. Steven Crowder'ı da tanıyorsunuzdur. Change My Mind diyen reis var ya. Steven Crowder da fena değil yine. Ancak yanlış hatırlamıyorsam o da light muhafazakardı. Ben Shapiro'yu biliyorsunuzdur. Ben Shapiro da aslında sol gericilere yargı dağıtan birisi. O yüzden var olması iyi yani öyle bir adamın. Ama o da muhafazakar. O yüzden işin içine din girdiği zaman kısa devre yapıyor. Bazı şeyleri o yüzden kabullenmek istemiyor. Mesela şeyi falan kabullenmek istemiyor. Bir insan sadece cinsel organ olarak erkek ya da kadın ancak vücudun geri kalanı tam tersi. Bunu tabii ki kabullenmek istemiyor. Kabullenirse çünkü Tanrı hatalı iş çıkarmış olduğunu kabullenmesi lazım gibi. Çok isim söyledim biliyorum. O yüzden tavsiye ettiklerimi bir daha özet geçeceğim. Çok ünlü olmayan ama görüş olarak bana en yakın olan Sam Black Guy. Böyle ünlü bir programcı falan değil. Benim gibi bir YouTuber ama dediğim gibi bana uyduğu için onun görüşlerine bakabilirsiniz. Jordan Peterson Ona bakabilirsiniz nasıl diye. Bir de dediğim gibi Joe Rogan, ona da bakabilirsiniz. Tabii ki birçok kişi şunu diyecek. Senden farklı düşünen insanları takip etmen daha iyi olmaz mı? Farklı görüşleri dinlemek için. Tabii ki özellikle gençseniz bu da faydalı. Ancak bir noktadan sonra ben çekemiyorum artık bu insanları. Bu insanların saçmalıklarını çekemiyorum. Çünkü her çeşit insanı takip etmişliğim var. Ama bir noktadan sonra çekilmez oluyor. Dayanabiliyorsanız ne mutlu size. Örnek vermem gerekirse liberal görüşü terk etme podcastinden hatırlayacağınız o abi mesela. Kendisi bir şeyler söylüyor, tamam mı? Doğru olabilir, değil diyorsun. Sonra o söylediğine tamamen kendi işine gelmediği zaman, başkası yaptığı zaman o söylediğine tamamen ters olan şeyleri yapıyor. Hoşuna gitmeyen bir şeyi söyleyen bir adamın dayak yemesine mesela hak etmiş diyebiliyor. Ya da hoşuna gitmeyen bir şeyi söyleyen bir adamın hapis cezası almasına "Oo, ama ne dedi biliyor musunuz?" diyebiliyor. Şimdi böyle çelişki gördüğün zaman o adamı daha da takip etmek istemiyorsun yani. Artık hani farklı görüşe de bir bakayım diyesi gelmiyor insanın. Ya da tam tersi. Adam sol gericilere yargı dağıtıyor. Bir tane zenci vardı öyle. Black Lives Matter ama baya bir sallayan. Bu şey değil. Tommy Sotomayor değil. Ha bu arada Tommy Sotomayor'a da bakın. O da çok garip. Black Lives Matter'a zaten karşı ve artık zencilere karşı olma noktasına gelmiş. Kendisi zenci ama. Çok ilginç şeyleri var. Hayatında ilginç anıları var. O da mesela dinsiz. Neyse, böyle başka zenci takip ettiğim kişiler vardı ama Black Lives Matter karşıtı mesela. Onlarda da işte birkaç tane, bir tane de değil. Ama Tanrı'yla çelişen bir şey olduğu zaman onlar da kısa devre yapıyor. Ben Shapiro da gene öyle. E biz Hristiyanlık, bir de Jesus Christ diyor çünkü. Hristiyanlık ya da semavi dinlerin doğru olmadığını biliyoruz. O zaman o adam bununla çeliştiği için karşı çıktığı şeylerin de saçma olduğunu biliyoruz. Bir noktadan sonra bunları da takip edesi gelmiyor insanın. Ya da bir ara Cult of Dusty diye bir adamı takip ediyordum. Belki bilirsiniz. O da gene öyle. Her seferinde işte yok aklınızı mantığınızı kullanın deyip ondan sonra sürekli söylenti haberleri gerçek gibi paylaşan bir mal. En son çıkıp MMA'ci zayıf bir kız bir karate ustasının ağzını burnunu dağıtır falan deyince hadi kardeşim hadi hadi tamam hadi güle güle. O arkadaş mesela çok hızlı bir şekilde takipçi kaybediyor. Şu an benim altımda. Ünlü diye takip ettiğim adam yani zamanında benim altıma düştü şu an. Oha, şu an şok oldum abi. Uzun süredir Bobby Reloaded'ı takip etmiyordum biliyorsunuz. Hugo and Jake diye. Bir baktım Hannah and Jake yazıyor. Herhalde dedim küstüler, araları açıldı. Jake de kız arkadaşıyla bir kanal açtı. Aa, değil. Sonra videoya basarken dedim ki olabilir mi acaba? Evet. Çok ilginç. Bu gerçekten ilginç. Takip ettiğim liberal YouTuber'lar birer birer şey oluyor, dönüyor. Neden acaba? Çok ilginç lan. Ama şey, adamın ses tonuna kadar her şey aynı. Sadece saçı uzun. Daha önce takip ettiğim birkaç liberal arkadaş da bunu yapmıştı. Anlayamadığım olay gerçekten cahillikten. Eleştiri anlamında söylemiyorum. Gerçekten cahillikten. Ameliyat olmuyorlar. Saçlarını uzatıyorlar sadece. İşte makyaj falan yapıyorlar. Kadın kıyafeti giyiyorlar. Ben kadın gibi hissediyorum. Ama kız arkadaşları var. Gene kadından hoşlanıyorlar. Bunu çok görmeye başladım. Bu arada tabii ki bu arkadaşların iyi niyetlerinden şüphem yok. Ama maalesef YouTube'da şu da var. Hani belki şunu duymuşsunuzdur. İnsanlar trans olmaya özendiriliyor veya teşvik ediliyor. Çok saçma gelmiştir bu ifade. Ama bunu birebir görüyorum ben. Ve sırf bu yüzden trans olmayan kişilerin de yalandan ben transım dediğine eminim. Neden? Diyelim ki sen gamersın, gaming community. Eşitlik olsun diye bir tane mesela heteroseksüel veya 3-5 tane heteroseksüel gamer, bir tane trans gamer, bir tane gay gamer, bir tane kadın veya 2 tane kadın gamer. Ama normalde oranlara bakıyorsun. 100 bin tane atıyorum, sallıyorum yani. 100 bin tane erkek gamer varsa platformda belki 100 tane trans gamer var veya 50 tane. O zaman ne oluyor? Erkeklerden bazıları YouTube tarafından öne çıkartılabilmek için transım diyor. Şu kuralı unutmayın arkadaşlar. Rule 34'u biliyorsunuz değil mi? 34. kural neydi? Bir şey eğer varsa onun pornosu da vardır. Bu da Aydal kuralı, Rule 35, kural 35. Bir şeyin dolandırıcılığı yapılabiliyorsa yapılmıştır. Çok garip insanlardı bunlar. Yani çok aşırı da şaşırdım diyemem açıkçası. O yüzden zaten dedim ya, Hanna yazıyor lan yoksa falan diye. Çok da şaşırdım diyemem. Adam mesela bayağı kilolu bu ikisi de. Hugo daha da şişmandı. Amerikan şişmanları olur ya. Hani bizdeki şişman dayı da tamam hayvan gibi göbeklidir ama bacakları falan kaslıdır, işmiş yapar yani. Amerikan şişmanları fiziksel olarak da pek bir iş yapmadıkları için yağ tulumuna doğru giderler. Bu abimizin, pardon ablamızın son durumu ne oldu bilmiyorum tabii. Öyle birisiydi. Hayatımda hiç yemek yapmadım. Hayatımda hiç ev yemeği yapmadım. Yapmıyorum, yapmam falan. Konuşmaları bir garipti. Bu şey olur ya, edgy humor yapmaya çalışan. Komik olmayan ama sıra dışı olmaya çalışan espriler yapmaya çalışan. Ancak bu abileri takibi, pardon abi ve ablayı takibi bırakmamın esas sebebi podcastlerin ortasında gülmeye bir başlıyorlardık. Yani komik olan olmayan espriler hiç önemli değil. Sanki kafa güzel gibi böyle. Bir başlıyorlardı çığıra çığıra gülmeye. 1, 2, 3 tamam abi dedim yeter. Podcast yapacak arkadaşların aklında bulunsun. Lütfen bunu yapmayın. Çünkü gülmeyen insanlar o kahkahayı duyduğu zaman nefret ediyor. Gülerseniz silin orayı. Dayanılacak gibi değil abi dedim bıraktım ondan sonra. Uzay cisimlerinin isimleri de politik olarak doğru olmadığı için değiştirildi. Bununla ilgili arkadaşlar sormuş neler değiştirildi diye. Eskimo nebulası değiştirildi ırkçı diye. Evet böyle bir zamanda yaşıyoruz. Arkadaşlar farkında mısınız? 10 sene öncesinin abartı parodilerde ya da abartı komedi filmlerinde yer alacak şeyleri ya da ne bileyim İdiokrasi filminde yer alacak şeyleri bugün gerçek olarak yaşıyoruz. Aslında inanılmaz bir zamandan geçiyoruz. Ve bunlar bize normal gelmeye başladı. Hani hep diyoruz ya abi Türkiye'de hayır dünyada da böyle ki. Az önce söylemiş olduğum olay. Adam MMA dövüşçüsü diyor ki ben kendimi kadın olarak hissediyorum. Aa pardon diyorlar biz seni rencide etmek istemeyiz. Bundan sonra kadınlarla dövüşeceksin. Hepsinin ağzını burnunu dağıtıyor. Bu 10 sene önce komedi filminde yer alırdı böyle bir olay. Yani birebir tıpatıp aynısını yap komedi filmi olur millet götüyle gülerdi. Ama şu an gerçek. Yine 10 sene öncesinde espri olabilecek bir tane kadın oyuncu var. Lezbiyeni canlandırıyor ama kendisi gerçek hayatta biseksüel. Olmaz. Atın onu. Neden? Seksistliğe karşıyız. Bir adam beyaz ama siyah bir karakteri seslendiriyor. Olmaz. Atın onu. Neden? Çünkü ırkçılığa karşıyız. Irkçı olarak ırkçılığa karşıyız. Bizim gibi parodi yapan insanlar çok büyük sıkıntı çekiyor. Neden biliyor musunuz? Mesela en son şey yaptım ya. Geleceğe Dönüş 4 diye video çektik. Bir yandan çekiyorum. Bir yandan da diyorum ki aman abi şunu geç çekmeyeyim. Birkaç sene beklersem gerçek olacak. Geleceğe Dönüş 4 diye bir şey çıkarsa çünkü arkadaşlar aşağı yukarı o söylediğim gibi olacak. Şimdi insanlar seyretti güldü. Ama birkaç sene sonra gerçekten olabilir bu. Birebir belki biraz daha abartısı. Belki 3-4 sene sonra o videoya geri dönüp abi sen yeterince abartı yapmamışsın diyebilirsiniz yani. Böyle bir zamandan geçiyoruz. Komedi filminin içinde yaşıyoruz. İdiokrasinin içinde yaşıyoruz. Muhafazakarların dayatmaları yetmiyordu. Şimdi liberallerin dayatmaları başladı. Bakalım başka ne dayatmaları varmış okuyalım. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Onu bunu dinimize uygun değil, dinimize ters, yasakla bilmem ne. Eskinin yasakçıları eri cetvelli badem bıyıklı ilkokul hocası olarak düşünürdük. Şimdinin yasakçıları, şimdinin faşistleri, şimdinin o kelimeyi kullanamazsın, bu kelimeyi söyleyemezsincileri kalın çerçeveli mor saçlı arkadaşlar. Başka? Siyam ikizi galaksisi kaldırılmış. Niye Siyam ikizlerine saldırı oluyor diye mi? Veya Siyam ikizlerin hakkı... Ya neden? Anlayamadım olay bu. Siyam ikizi galaksisine Siyam ikizi dediğin zaman neden hakaret? Eskimo'ya Eskimo dediğin zaman neden hakaret? Anlayamadığım olay bu. Misal Amerika'da şunu söylerseniz direkt ırkçı derler size. Birkaç tane Adam diye adam var diyelim. Bunlardan bir tanesi zenci. Sana sordukları zaman hangi Adam? Zenci Adam diyemezsin. Irkçı derler sana. İyi de zenci. Siyah Black Adam diyemezsin. E öyle. Hayır diyemezsin. Siyah siyah diyemez miyim? Umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Hala çünkü bazı seyirciler diyor ki yok Amerika'daki SJW'lardan niye bu kadar bahsediyorsun? Buraya da gelecek. Buraya da gelecek arkadaşlar. Gelmeye çalışacak en azından. Yavaş yavaş görüyorsunuzdur. Yani etkilerini yavaş yavaş görüyorsunuzdur. Burada yazmıyor. Cüce gezegen ismi kaldırılacak diyorlardı. Öyle bir söylenti vardı o zamanlar. Şimdi yeni bir güneş sistemi pardon solar sistem tanıtım videosu gördüm. Gerçekten de cüce gezegen demiyor. Minor planet diyor. Neden? Cücelere hakaret. Anlayamadığım olay şu. Bizde de cücelere artık cüce demiyoruz. İyi de cüce bir terim. Cüce hakaret değil ki. Minik insan diyorlar. Minik insan daha büyük hakaret değil mi? Belki ben yanlış düşünüyorum. Olabilir arkadaşlar. Belki hakaret bir anlamı da var benim bilmediğim. Olabilir. Ben sadece soruyorum. Minik insan demek birisine bence daha büyük hakaret. Ya bunları söylüyorum arkadaşlar ben kıskandığım için. Çünkü hiçbir pozitif ayrımcılık kategorisine girmiyorum. Pis bir sıradan bir adamım yani. Final Four'un dördüncü konusu olarak da yaşadığım bazı garip olayları anlatmak istiyorum size. Ve paranormal hikayelerin ne kadar kolay ortaya çıkabildiğini de gösteren bir hikaye. Eşimle gece 2-3 gibi sahilde yürüyorduk. Bizim sitenin sahilinde yani. Tek bir tane adam vardı. Karanlık bir de. Balık tutuyordu. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece olduğu gibi duruyor. Yürüdük. Adamı geçtik. Tamam mı? Çok az yürüdük. Yani belki bir 15 saniye falan yürümüşüzdür. Arkamıza döndük. Aynı yerden geçiyoruz. Tabii adam yok ortada. Etrafa bakıyoruz. Gidebileceği hiçbir yer yok. Yok. Müthiş bir olaydı. Sizce ne arkadaşlar? Cin mi? Ege Gölü canavarı mı? uzaylı mı? Gerçekten müthiş bir olaydı. Şu bakımdan müthiş bir olay. Tabii ki paranormal değil. Yani herhalde değildir ha. Şu bakımdan müthiş bir olay. O kadar mükemmel bir tesadüf denk geldi ki gerçekten de yürüdük, adamı geçtik. 10 saniye sonra geri döndük, adam yok. Ve açık bir alan. Açık bir alan olduğu için gidebileceği hiçbir yerde yok. Benim tahminim şu. Adam sol tarafımızda kalıyordu onun yanından geçerken. Geri döndüğümüzde sağa doğru dönerek geri döndük. Çok büyük ihtimalle tam o sırada o da bizim geldiğimiz tarafa doğru yürüdü. Biz adam nerede diye bakarken öne, yana, sola, diğer tarafa. O esnada tam arkamızdan geçip arkamızdayken sokağa girdi. Sonra o sokağa girdikten sonra biz arkamıza bakınca onu da göremedik. Yani tam mükemmel bir zamanda arkamızdan geçti. Paranormal olayların bir kısmı bu şekilde oluyor. Yani yeterince uzun yaşarsak böyle aşırı garip tesadüflere denk gelebiliyoruz. İkinci yaşadığım garip olayda, biliyorsunuz arkadaşlar, Google bizi dinliyor mu, dinlemiyor mu? Cep telefonları bizi dinliyor mu, dinlemiyor mu? Tecrübe yaşadıkça size anlatacağım diyordum. Yine garip bir tecrübe yaşadım. Biliyorsunuz ben %100, yani bu telefonların bizi dinleyip de ona göre reklam çıkardığını ya da ona göre bilgi kaydettiğini düşünmüyorum. %100 kesin kanıt var demiyorum. Çünkü ona gelene kadar birçok şey olabilir. Mesela pizzacıya gideceğiz diyorsunuz. Bunu yaşadık çünkü biz. Lokasyonumuz açık değil ama pizzacıdan alışveriş yaptınız. Kartınızı çektiniz. Kart Efaydal adına kayıtlı. O banka mesela sizin bilgilerinizi başka bir yerle paylaşmış olabiliyor. Ya da siz SMS'e fatura atarken aynen o attığı cep numarasının kayıtlı olduğu Facebook adresinden senin kim olduğunu bulup Google üzerine, yani hepsinin birbirine bağlı olma ihtimali de var. Ki büyük ihtimalle var zaten böyle bir şey. Normalde bunların bağlı olmadığını biz düşündüğümüz için biz Domino's'a gittik. Lokasyonumuz da kapalıydı. Bize nasıl Domino's reklamları gelmeye başladı diyoruz ama işte büyük ihtimalle bu siteler birbirine bağlı. Büyük ihtimalle cep numarasından birbirlerine bilgi aktarıyorlar. Benim cep numaram Facebook'ta falan kayıtlı olduğu için ya da Google'da kayıtlı olduğu için. Onlara falan da eyvallah da hala şu en uç iddia olan bizi dinliyor, ona göre reklam çıkartıyor iddiası bana biraz aşırı geliyordu. Hala daha da aşırı geliyor gerçi ama şu olayı açıklayamıyorum. Saatimi pilciye götürdüm. Pilci pili taktı, çalışmadı. Ben de dedim ki yeni saat alayım. İnternetten baktığımı hatırlamıyorum. Bak bu da yaşanabilir. Yani Google'dan mesela aratıyorsun ama unutuyorsun sonra. Sanmıyorum ama öyle bir şey yaptığımı. Saat reklamları çıkmaya başladı. Kol saati reklamları çıkmaya başladı. Açıklaması ne olabilir? Yine telefonu dinlemekten ziyade ondan bir tık daha az çılgın. Lokasyonum açık olduğu için saatçide belli bir süre durduğumu, çünkü saatçiyi aratmadım da. Aratsam oradan buldu diyeceğim. Şeyden, Google Maps'ten aratmadım. Oraya gittiğimi bulup, belki orada durduğumu bulup oradan mı yürüdü acaba? O da saat tamircisi yani. Saat satıcısı da değil. Çok ilginç. Var mı arkadaşlar açıklaması olan? Yani hayır dinlemiyordur, şudur diye açıklaması olan. Kitlendim kaldım. Gerçekten korkutuyor. Birçok arkadaş diyor ya, abi niye korkuyorsun? Senin saklayacak bir şeyin yok ki, veya abi niye korkuyorsun? Bunlar reklam yolluyor sadece. İyi de yani adamların her şeyimi bilmesi sıkıntı değil mi? Biliyorsunuz arkadaşlar, Kedici Hoca'nın yanındaki adam kanser oldum dedi. O yüzden kan örneği lazım dedi. Birçok insan da buna inanıp kan örnekleri verdi. Sonra o kan örneklerinin hepsi toplanıp Amerika'ya yollandı. Sonuçta ne oldu belli değil. Kimse de sormadı ne oldu buna diye. Kim bilir ne oldu abi. Türkiye'den binlerce, yüz binlerce insanın belki kan örneği toplanıp Amerika'ya gitti. Şu bakımdan potansiyel sıkıntı olabilir. Sen ya da ben herhangi bir anlam ifade etmiyoruz. Tek kişi olarak. Ancak çoğunluk olarak yaptığımız şeyler, gittiğimiz yerler, yediğimiz yemekler, alışkanlıklarımız, sevdiğimiz şeyler, bunların hepsi istatistiki bilgi olarak bir yerde toplandığı zaman insanların yarın bir gün mesela kukla bir iktidarla başa getirilmek istenen bir politikacının ağzından çıkması gereken her şey aşağı yukarı belli şu an. Yaptığı hareketlerden yapacağı konuşmalara kadar söylemesi gereken, kendisini sevdirmesi için her şey aşağı yukarı belli. Bu big data sayesinde. Çok aşırı gibi gelebilir, çok abartı gibi gelebilir ama bugün şöyle bir şey oldu mu? Black Lives Matter dendi. Ortada herhangi bir kanıtı olmadığı halde polis sistematik olarak siyahları öldürüyor, sistematik olarak ırkçılık yapıyor dendi. Düğmeye basıldı. Düğmeye basıldı ve milyonlar sokağa döküldü. Ve şu anda Amerika'nın içinde Amerikan bayrakları yakılıyor, Amerika'nın içinde heykeller yıkılıyor. Çok büyük olaylar. Yani bu süper kahraman filmlerindeki süper villainların böyle aşırı karmaşık planları olur ya, tek parça olarak baktığın zaman pek bir anlam ifade etmez. nasıl böyle bir şey oldurulabildi? En çok seyredilen milyarlarca dolarlık bir şirket olan tek kanallı yayın YouTube. YouTube istediği adamları ön plana çıkartabiliyor. Bakıyorsun YouTube'da en ünlü olanların hepsi Black Lives Matter diyor mesela. Patreon'a gidiyorsun aynı. Diğer büyük dev şirketlere bakıyorsun aynı. Apple'ından bilmem nesine kadar. Bütün sevilen, öne çıkartılmış, popüler ünlülere bakıyorsun. Bazıları neden ünlü olduğu bile belli değil. Vasıfsız masıfsız birçok kişiden daha ünlü ama. Onlar da gene aynı şeyi söylüyor. Sen de diyorsun ki lan bu kadar popüler insan bir ağızdan konuştuğuna göre farklı farklı yerlerde olmasına rağmen bir ağızdan konuştuğuna göre iyi de hepsinin sahibi aynı ki. George Carlin yaşasaydı da bugünleri görseydi abi. Reis. Başa geleyim senin heykelini dikeceğim. Seneler öncesinden bugünleri anlattığı bir sürü videosu var. The Illusion of Choice. George Carlin, The Illusion of Choice. Yazın lütfen YouTube'dan. Bizim şu an söylediğimiz birçok şeyi seneler öncesinden bilmiş ve söylemiş. Nasıl demokrasinin, özgürlüğün, tercihin bir illüzyon olduğu. Nasıl demokratik seçim sisteminin bir illüzyon olduğu. Aslında hiçbir bokun değişmediği. Kim başa gelirse gelsin. Nasıl neredeyse her sektörde tekelleşmenin olduğu. Bizim her alanda birden fazla tercihin olduğunu düşündüğümüz ama onların hepsinin sahibinin aynı olduğu. Yani şeyi düşünün, Samsung'la iPhone'un sahiplerinin aynı olduğunu hayal edin gibi. Evet, haftanın konuları bu kadardı arkadaşlar. Şimdi isterseniz film köşesine geçebiliriz. Hazır mıyız? 3, 2, 1, geç. İlk filmimiz günün klasik filmi. Charles Bronson'dan Death Wish. 1974 yapımı film. Çoğunuz belki konuyu biliyordur. Çünkü bayağı klasik. 2-3 kere bunun tekrarı çekildi. Reboot'u çekildi yani. Onun haricinde bu filme 3 tane devam filmi çekildi. Çok ilginç. Yani bir tane remake yapıyorsun. 10 sene sonra neden bir tane daha yapıyorsun? Yeni olanı yani Bruce Willis'liği seyretmedim. Bundan öncekini James Wan yönetmişti. Kevin Bacon oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. O fena değildi bence. Testere'den hemen sonra falan yönetti onu James Wan. Neyse. Bu klasikleşmiş filmin konusu aslında basit. Liberal görüşlü bir adam, bu aynı zamanda polis. Sokaktaki serserilere iyi davranan birisi aslında. Ancak günün birinde bu serserilerden 3 tanesi karısının ve kızının olduğu evi basıyor. Kızına tecavüz ediyorlar ve kızı akli dengesini yitiriyor, tımarhanelik oluyor. Karısını da dövüyorlar. Karısı da hastaneye kaldırılıyor ve orada ölüyor. Bu adam da eline bir silah alıyor ve yavaş yavaş sokakta kendisine saldıran serserileri vurmaya başlıyor. Sonuna kadar bu şekilde vurmaya devam edebilecek mi? Polis tabii aynı zamanda bunun peşinde. Polis yakalayabilecek mi? Sonunda ne olacak? Bunu seyrettiğimiz bir film. IMDb puanı 10 üzerinden 7.75 veriyorum. Konu olarak klasik olan ama uygulamada büyük ihtimal o dönem tabii ki tartışmalar yaratan bir filmdi ama biraz zayıf kaldığını düşündüğüm bir film. En azından şimdiye göre. Neden? Oyunculuklar biraz karikatürize. Bu arada Jeff Goldblum'un ilk isimsiz rolünü görüyorsunuz. O kadına saldıran serserilerden bir tanesi. Çok büyük ihtimalle fazla da rahatsız edici olmak istememişler. O dönemin sinema ya da televizyon kurallarına göre herhalde. Ama bunu televizyona da koyamazsın. Çıplaklık falan da var çünkü. Sonuç olarak kötü karakterler biraz karikatürize kalmış. Charles Bronson'a sokakta saldıran yine kötüler biraz karikatürize. Önüne kadar geliyor duruyor. Hey mister, give me your money or I will shoot you. Kötü adam seviyesi bu. İkincisi, adamın karısı ve kızı böyle bir saldırıya uğruyor. Adamın bir yerde böyle kooperatif işi vardı. Bir arazi mi satacak, öyle bir şey yapacak. Adam hala oraya gidiyor. Bakıyorsun tamam kafası bozuk ama böyle sanki patronu azarlamış kadar bozuk yani. Yani işte atılmış kadar bile değil, patronu azarlamış kadar bozuk. Surat asıyor falan böyle. Kendimi işime verdim diyor. Sonra yavaş yavaş, belki günler içinde, belki haftalar içinde değişim gösteriyor adam. Benim seyrettiğim Kevin Bacon versiyonunda biraz daha inandırıcıydı. Yani adam böyle bir şey yaşıyor. Yaşadığı anda zaten bir şok geçiriyor. Ondan sonra o şokun üzerine artık kaybedecek bir şey de kalmayınca bir de o intikam hırsı da bürüyor. Çünkü sizin başınıza böyle bir şey geldiğini düşünün. İntikam hırsı bürür yani insanı. Karanlık bir film olması lazım. Ama karanlık olması lazımken o kadar da karanlık değil. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Evet, her ne kadar klasik bir film olsa da hiç seyretmemiş arkadaşlara James Wan versiyonunu tavsiye ediyorum. O daha gerilimli. Bunu ise eski filmler nasılmış diye merak eden insanlar seyredebilir. Ben tabii ki seyrettiğime pişman olmadım. Çünkü her dönemin filmi nasıl oluyor merak ediyorum. Ve böyle filmler de yardımcı oluyor. Sıradaki filmimiz günün müzikal filmi. Yine bir klasik olan West Side Story, yani Batı Yakası hikayesi. Bununla ilgili biliyorsunuz arkadaşlar, birçok çizgi filmde hep gönderme yapılmıştır. O göndermeleri de anlayabilmek için bu filmi seyretmek lazım. 2,5 saat sürüyor film. Konusu jetler ve köpek balıkları, yani sharklar olarak iki tane çete var. Birisi beyazların çetesi, birisi Porto Rikoluların çetesi. Tabii şimdi olsa beyazları direkt kötü adam yaparlar ama bunda kötü diye bir şey yok. Bir çeteden bir erkek, tahmin edeceğiniz üzere, diğer çeteden birinin kız bacısına aşık oluyor. Bu esnada çeteler birbirleriyle artık savaş durumuna geçmek üzereler. Bu erkek de bu savaşı durdurmak için uğraşıyor. Başarılabilecek mi, ne olacak, onu da söylemeyeyim. Filmin ilk başı uzun bir süre dans olarak gidiyor ve kavgalar da dans gibi. O yüzden ilk böyle 10 dakikada falan şey diyorsun. Ya herhalde bu tiyatro sahnesinde müzikal oynarlar ya, onun gibi bir şey herhalde. Onun sokaklı versiyonu diyorsun. Ancak bir süre sonra konu da giriyor olaya. Konuşmalar giriyor. Çok uzun süre konuşma yok yani. Çok çeşitli, şu anda bayağı ünlü şarkılar. Duyduğunuz zaman tanıdık gelecek şarkılar. Büyük ihtimal ilk burada çıkmış. Büyük bir kadrosu var. Bir sürü dansçısı var. Bir taraf beyazlar, bir taraf Porto Rikolular olduğu için çok farklı çeşit danslar var. O yüzden müzikal seviyorsanız bunu atlamış olmanıza imkan vermiyorum. Sevmiyorsanız bile kız arkadaşınızla seyredecek bir film arıyorsanız olabilir. Yani sap gibi tek başına seyredilecek bir film değil bu açıkçası. Birincisi, evet, müzikleri ve dansları kaliteli. İkincisi de filmde de plot twist oluyor. Hiç beklemediğiniz şeyler oluyor. Onları da söylemeyeceğim tabii. Seyredin seyredin. Eski film seviyor musunuz? Seyredin seyredin. Kız arkadaşınızla seyredin seyredin. EFDB puanı 10 üzerinden 8.25 veriyorum. Tabii ki başka birisi olsa çok daha yüksek verebilirdi. İnsana göre değişen bir şey bu. Singing in the Rain'e biliyorsunuz 9.5 vermiştim. Farkı ne? Orada performanslar birkaç kişiye ait. Ana performans 3 kişiye falan ait. Müthiş. Yani orada insanüstü Singing in the Rain'deki performanslar. Bir. İkincisi, aralar da eğlenceli. Yani müzik olmayan yerler de sıkıcı değil. Bu tür müzikallerde, West Side Story'de de var bu. Yavaş müzik girdiği zaman insan biraz sıkılıyor. Yani ben en azından sıkılıyorum biraz. Singing in the Rain'de sıkıcı çok çok az yer var. Hep hızlı danslar, müthiş müzikler, Fallout müzikleri bazı yerlerde. O efsaneydi yani. Bir de biliyorsunuz Grease'i seyretmiştik. Üçünü sıralarsak Singing in the Rain, sonra Grease, sonra West Side Story diyorum. Yanlış anlaşılmasın, üçü de kaliteli film. Geçelim sıradakine. Sıradaki filmimiz günün üye tavsiyesi filmi. Manyetik Rezonans isimli yaşayıcımızdan geliyor. All Brother Where Art Thou. Coen kardeşlerin büyük ihtimalle seyrettiğim ilk filmi. Bu da yine her cuma babamla sinemaya gittiğimiz dönemde seyretmiş olduğum bir film. Arkadaşımızın tavsiyesi sağ olsun bu bahaneyle tekrardan seyretme fırsatım oldu. Öncelikle filmimizin konusuna gelelim. All Brother isimli bir değil tabii. Film şu eski kovboyların döneminde geçiyor. Üç adam hapisten kaçıyorlar ve bir yerde gömülü olduğu söylenen bir hazinenin peşine düşüyorlar. Filmin başında kör bir adam bunlara göreceklerini, yaşayacaklarını söylüyor. Tabii bir yandan da peşlerinde şerif ve polisler var. Bunun haricinde birçok macera yaşıyorlar. Öyle filmler olur ya, yolculuk filmi gibi. Bir yerden bir yere giderken bir sürü küçük küçük maceraları olur. Bu da o filmlerden bir tanesi. Bu maceraların içinde de siyah bir gitarist alıyorlar arabalarına. Onunla arkadaş oluyorlar. O da diyor ki, daha iyi gitar çalabilmek için ruhumu şeytana sattım. O zamanlar tabii anlamamıştım bunun ne anlama geldiğini. Ama şimdi söyleyince anladım, çünkü böyle bir şehir efsanesi var. Gerçekte var olan gene siyahi bir gitarist o dönemde yaşamış. Çok iyi çalabilmek için ruhunu şeytana sattı diye. Zaten tipi falan da benzetmişler. Sonra bunlar para kazanabilmek için bir radyo istasyonuna gidip orada bir şarkı çalıyorlar. Onar dolar alıp yollarına devam ediyorlar. Onların fark etmediği bir şekilde bu şarkı aşırı ünlü oluyor. Bu esnada bir de seçim kampanyası yürütülüyor. O da güzel bir parodi olmuş. Sağcı bir politikacıyla solcu birinin kapışması. Onu da sonunu söylemeyeyim. O olay da bunlara bağlanıyor daha sonra. Evet, daha fazla anlatırsam arkadaşlar spoiler olacak. O yüzden burada keseyim. Sonuç olarak EFDB puanı 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Gençken seyrettiğimde müzikleri güzel ama beni çok da etkilememiş bir filmdi. Çünkü o zamanlar böyle işte çok aksiyon olsun, bombalar patlasın, yok uzaylılar olsun falan. Böyle şeyler görmek istiyordum. Şimdi seyrettiğimde ne kadar kaliteli bir film olduğunu fark ettim. Gerçekten de Coen kardeşler kalitesi var. Yine film nasıl çekilir türü ders gibi filmlerden bir tanesi. Tabii ki yine Coen kardeşlere ait olan No Country for Old Men ile karşılaştırdığımızda yine de birinci sırada No Country for Old Men. Ama bunu da ikiye koyarım. Coen kardeşler de benim için neredeyse Wes Anderson gibi. Zaten tarzları da benziyor ya. Coen kardeşler bir tık daha iyi diyebiliriz tabii. Ama ikisinde de şöyle bir şey var. Konuları bazen hiç umurumda olmuyor. O yüzden yani evet film iyi, kabul ediyorum. Ama yani seyretmeseniz de olur dediğim çok filmi oldu ikisinin de. Ama bu film onlardan biri değil. Müzikleri çok iyi. Müzikal olarak çok iyi bir film. O ortamı çok güzel yakalıyorlar. Yani bizdeki filmlerde arkadaşlar. Hani hep diyorlar ya Türkler de çekiyor falan diye. Evet yüksek prodüksiyonlu filmlerimiz var bizim de. Ama şu şekilde ortamı yakalayabilen çok az filmimiz var. Mesela Şerif'ten kaçıyorlar. Zar zor kurtuluyorlar. Bir yerde kamp kuruyorlar. O kamp yapılırken zenci gitarist bir yandan çalıp bir yandan söylüyor. Bunlar da o ateşin etrafında bu şarkıyı dinleyip hayallere dalıyorlar. Böyle ortamların yaratıldığı, insanı filmi atmosferine sokmayı başardığı bir sürü bölüm var. Bunlar işte bir filmi üst düzey yapan şeyler bence. O yüzden de yani konusu çok abartı olmamasına rağmen kalitesinden dolayı 8.5'u hak ediyor bence. Bu filmin bir özelliği daha var. Tekrar baktım, onayladım. Dijital olarak ilk defa color grading kullanılan film. Evet her neyse geçelim son filmimize. Son filmimiz günün indie filmi Cleaning Lady. Düşük bütçeyle çekilmiş bağımsız bir gerilim filmi. Bizde nasıl cin filmi furyası varsa Amerikalılarda da Exorcist furyası var. İkisini de eşit derecede sevmiyorum. İkisi de eşit derecede umurumda değil. Ama en azından Amerika'da farklı tür daha çok film çıkıyor. Cleaning Lady de bunlardan bir tanesi. Filmin baş kahramanı Barbie gibi bir kadın. Kendi görüntüsüne çok özen gösteren hatta güzellik uzmanı olan birisi. Mesleği de o yani. Kadının bir sevgilisi var. Ancak sevgilisi evli ve birlikte olduktan birkaç ay sonra öğrenmiş kadın. Onunla ilgili bazı problemler yaşıyor. Bu esnada evine tesisatı düzeltmek için bir kadın geliyor. Bu kadının yüzü yanmış bir halde olduğu için ilk başta korkuyor tabii Barbie. Barbie diyeyim kadına. Sonra bu kadının apartmanda görevli olduğunu ve arada temizlik yaptığını öğreniyor. Diyor ki bize de temizliğe gelir misin? Bu şekilde arkadaşlıkları başlıyor. Kızın yüzü yanmış olduğu için Barbie biraz acıyor tabii ve kendisi güzellik uzmanı olduğundan dolayı biraz daha işte bunu kapatacak makyajlar yapalım falan diyor. Bu esnada tabii temizlikçi kızın da kendi hayatında neler yaşadığını görüyoruz. Yavaş yavaş onları söylemeyeceğim. Spoiler olmasın. Yine fragmana bakmanızı tavsiye etmiyorum. Bence bakmayın. Çünkü orada da gene bazı spoiler şeyler var. Evet filmin ilk 20 dakikasına belki olan şeyler ama olsun. Filmi daha seyretmeden şaşıracağına 20. dakikada şaşır. Daha iyi değil mi? 20. dakikada merak et yani. Sonuç olarak bu temizlikçi kadının olayı ne? Ve Barbie'nin sevgilisiyle yaşadığı sorunun sonu ne olacak? Bunları gördüğümüz ama tabii ki esas olarak temizlikçi kadının olayının ne olduğunu keşfettiğimiz ve geçmişinin de yani yüzünün de bu hale nasıl geldiğini keşfettiğimiz bir film. IMDb puanı 10 üzerinden 7.75 veriyorum yine. Siz de arada şey yapan biriyseniz böyle bütün ışıkları kapatayım. Televizyon karşısına geçeyim, kulaklığımı takayım ve tamamen kafa dağıtmak için şöyle korkulu gerilimli bir şey seyredeyim. Diyenlerdenseniz bu filmi de listeye koyabilirsiniz. Ben bu tür filmleri zaten seviyorum. Çok fazla indie korku filmi seyrettim. Kafa dağıtmak istediğim için çok da kalite aramıyorum. Ama çoğu da çok tırt çıkıyor. Bu en azından onlara göre kaliteli. Oyunculuğundan tut yaşanılan olaylara kadar doğal. Örnek evli adam bu kadınla birlikte olmak istiyor. Ama kadın ayrılmak istiyor. Bunu tamamen adamı kötü adam olarak gösterecek şekilde yapabilirlerdi. Ama bunu yapmamışlar. Biraz daha gerçekçi bir şekilde yapmışlar. Böyle ufak dokunuşları var. O yüzden de çok fazla uzatmaya gerek yok. Gece ışıkları kapatıp kulaklığı takıp kafa dağıtma filmi. Bunların içinde en ideali olmasa bile mesela sürekli böyle bir şey yapıyorsanız ve kafa dağıtmalık film arıyorsanız bunu da seyredin. Evet arkadaşlar böylelikle filmler de bitti. Podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz efaydan.com. Kirli12 Network'teki diğer kanallarımız için efaydan.com/kirli12. Facebook grubu efaydan.com/grup. Instagram'ımız efaydal official. Herkese açık olarak Instagram hesabı açtım. Hala insanlar geliyor. Efe abi beni kendi kişisel sayfana neden eklemiyorsun diye. Neden biliyor musun? Çünkü ben orada çok erotik paylaşımlar yapıyorum. Erotik, kolları açık, kolsuz Amerikan polisi üniformalı George Michael klipleri çekiyorum orada. Çok özel erotik paylaşımlar yaptığım için sadece zengin mifleri alıyorum o yüzden. Ve her zaman olduğu gibi destek olmak için, podcast sorusu sormak için, film tavsiye etme şansı yakalamak için ve videolarla podcastlere erken erişim sağlamak için efeaydal.com/destek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Bugün çekilse büyük ihtimalle ırkçı gönderme denecek. Ruhunu şeytana satan zenci gitariste emanet olun.